gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışından herkese merhabalar, keyifli pazarlar diliyoruz değerli dinleyenler. Haber kanallarındaki kırmızı bantlar hiç olmadığı kadar coşmuşken ya da her zaman olduğu kadar coşmuşken mi demeliyim bilemiyorum. Biz buradan bu haber radyosundan bu defa sizi o kırmızı bantlara odaklamadan, o bantların dışına çıkıp, gündemin de dışına çıkıp yine bugün de bu pazarda kendi gündemimizi yaratıp bu iki saat boyunca yine kafamıza göre takılacağız. Değerli dinleyenler, bugün sizlere bahsedeceğim tiyatro haberleri var. Gerek özel tiyatrolardan, gerek devlet tiyatrolarından. Dün gittiğim Sermiyan Midnight'ın oyunu var. Daha doğrusu tek kişilik gösterisi var. Bahsedeceğim. Seyahat kısmında Edinburgh'dan bahsedeceğiz. Çok bahsedeceğim şeyler var ama bunların hepsini biraz programın ilerleyen dakikalarına ötelemek istiyorum. İlerleyen yarım saatlerini ötelemek istiyorum. Çünkü programımda şu an çok özel bir konuğum var. İletişim Yayınları'ndan son romanı çıkan Tayfun Pirselimoğlu şu an stüdyo konuğum. Tayfun Bey'le sohbetimizi sürdürüp Tayfun Bey yorulduğu zaman bu haberlere geçmek istiyorum. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Çok mutlu olduk bu pazar günü sizinle stüdyomuzda bir arada olmaktan Tayfun Bey. Son romanı dedim ama tabii herkesin bildiği gibi siz yani romancı olarak tanımlanacak bir insan değilsiniz. Yani daha doğrusu sadece romancı olarak tanımlanacak bir insan değilsiniz. Çok yönlü bir kişisiniz. O yüzden sizin bu çok yönlü kişiliğinizle başlayalım. Neler yaptınız, neler yapıyorsunuz da başlayalım. Sonra berbere gidelim istiyorum. Uygunsa sizin için de.
Tabii, tabii.
Nasılsınız? Önceki bir hızlı soralım. Her şey işlemek değil tabii.
Bugünlerde nasılsınız diye bir sorunun cevabını vermek çok kolay değil. Tahmin edeceğiniz gibi dünyanın bu haliyle alakalı olarak. Böyle yuvarlanıp giderken insan ne kadar iyi oluyorsa o kadar iyiyim diyeyim. Ama herhalde muhtemelen herkesin söyleyeceği, bu soruya vereceği cevap da bugünlerde böyle.
Vallahi herkes artık o kadar şaşırmış durumda ki herkesin kime ne cevap verir, ne soruya hangi cevap vereceği çok da doğrusu öngörülemiyor.
Bunu şey yaparız, ileride görüşürüz ama belki zamandır diye söylüyorum. Böyle insanlığın tarihlerinde böyle cycle'lar, dönemler, evet, döngüler olduğunu, evet, düşünüyorum. Muhtemelen böyle bir tuhaf bir çağın içerisinde bir zaman, bir döngünün içine girmişiz duygusundayım.
Kitabınızda her şeyi yazıyorsunuz. Siz böyle her şeyi bilen bir insan olarak şu an benim karşımdasınız sanki. Ne zaman çıkacağımızı da size sorsam bu sorunun cevabını bilebilir misiniz?
Onunla ilgili bir kitap falan daha yazmam lazım. Soruların cevaplanabilirmiş gibi duruyorum belki ama yok. Sadece soruları sormasını biliyorum, o kadar.
Pekala. Bu sefer soruları bugün biz soracağız. Siz cevap vereceksiniz ama tabii bir nezaketsizlik yapmış olayım. Siz de istediğiniz soruları bize sorarsanız nacizane elimizden geldiği cevap verebilirsek ne mutlu bize.
Estağfurullah. Ben sadece sorduğunuz sorulara sorularla cevap vereceğim.
Eyvah,
yazanlık
çok zor
da böyle bir şey.
Eyvah, çok zor bir konu varmış gibi algılayacaksınız ama değil, alakası yok. Biraz sonra Tayfun Bey'in sohbetimizde esasında sadece soru sormayıp bir de bize vereceği cevapları keyifle dinliyor olacağız. Şimdi efendim sizden başlayalım. Böyle geriye gidelim biraz istiyorum. Berber'i zaten konuşuruz. 2 saatlik bir zaman dilimi de bir roman için, yeni bir roman için tabii ki uzunca bir süre. O yüzden de biz vaktimizi sadece Berber'e ayırmayalım. Size ayıralım, Berber'e de sonra geçelim istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirmeden önce 1959 yılında doğdunuz.
Doğrudur.
Evet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sonra ben nerede ne okuduğunuzu biliyorum ama Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ne okuduğunuzu bilmiyorum.
Aslında meteoroloji mühendisiyim. Evet. Yani böyle bu cümlelere başlasak hep aslında diye başlamak zorundayım. Çünkü bu birkaç şapkası olunca insanın, evet, işte sinemacı tarafı, yönetmenken, yönetmenliğimle alakalı konuşulurken hep böyle aslında diye ya da yazarken, evet, yazar olarak sorulara muhatap kaldığımda aslında diye başlıyorum. Evet, aslında metalürji mühendisliği okudum ODTÜ'de. Niye okudum çok bilmiyorum.
Say, niye okudunuz? Metalürji. Ondan sonra bununla ilgili bir şey yapmadınız değil
yaptım,
mi?
Yaptım, çalıştım. Metalürji mühendisi olarak
ne kadar süre?
Aşağı yukarı 3 sene çalıştım. Bunu idrak etmek için, yani niye okudum diye bir soruyu sormak için 3 sene belki uzun görünebilir ama bu şöyle bir şey. Yani çocukken ortaokul yıllarında, lise yıllarında çok iyi resim yapıyordum ve ressam olma hayalim vardı. Fakat malumunuz yani memleketin özelliklerinden birisidir. Yani ya mühendis, evet, ya da doktor olmadıkça,
evet, evet,
İşi tamam.
Çok ressam olacağım ders denildiği zaman şu an bile 2017 Türkiye'sinde bile tamam yine resim yap ama ne okuyacaksın ya da başka ne okuyorsun derler değil mi? Yani, resim bölümünde okuduğu zaman birisi.
Önümüzdeki
çok
50
olmaz.
Yıl içerisinde de aynı şekilde.
O kadar umutsuz musunuz? Önümüzdeki 50 yılda böyle sürecek mi?
İnşallah sürmez diyeyim.
Pekala.
Yani işte mühendis olmak önemli bir şeymiş gibi mühendis olmak istediğim bir yandan da. Biraz da ailemin, özellikle annemin isteğiyle doğrusu. Fakat hep bir tarafta bu ressamlık, o zaman resim yapmayı çok sevdiğim için ressamlık tarafını da böyle ağır basıyordu. Yani ressam olmak istemek daha doğrusu.
Siz 3 sene çalıştınız fakat o yılları yaşanmamış sayıyorsunuz sanki. Çünkü ne Wikipedia'da ne de iletişim yayınlarının bize gönderdiği özgeçmişte onunla ilgili bir şey yoktu.
Yani ne yazılabilir? Metalurji mühendisi olarak çalıştı.
Peki.
Ama çalışırken artık bu işin böyle gitmeyeceğini idrak ettiğimde Viyana'ya gitmek nasip oldu diye.
Okul bittikten ne kadar sonra Viyana'ya gittiniz? Viyana Uygulamalı Güzel Sanatlar Akademisi değil mi? Evet. Resim ve gravür bölümü.
Evet. İşte 3 sene tam bu tarihlerle alakalı.
Yok tarih değil. Yani birkaç sene çalıştınız ondan hemen sonra gittiniz. Yani okul biter bitmez gitmediniz. Baktınız piyasaya. Meteoroloji mühendisi olarak mutlu olabilecek miyim, olamayacak mıyım? Olamayacağınıza karar vermiş olmalısınız ki. Aynen. Viyana'ya gittiniz. Ne kadar süre Viyana'da kaldınız?
Viyana'da 3,5-4 seneye yakın Viyana'da kaldım. Ama böyle gidip geldim. Hiçbir zaman Viyana'da yaşamak istemedim. Viyana'dan nefret ederim. Evet, bunu duyunca insan
bir sanatçının bunu söylediğine inanamıyorum.
Ama Viyana'da yaşarsanız sizler bir şey söyleyebilirsiniz.
Çok sanatsal bir şehir ya, o yüzden hani siz de sanatsal bir insansınız.
Doğru, yani sahiden her tarafından sanat fışkıran bir şehir olduğu doğru. Lakin hayat yalnız öyle geçmiyor. Yani bir yani en azından benim birçok arkadaşım da aynı fikirdedir. Hala orada yaşıyorlar. Hatta böyle çok önemli Viyanalı yazarlar da vardır. Ve Viyana'dan benden daha çok nefret ederler. Ve bu Viyana'dan değil, yalnız Viyana'dan değil, Avusturya'nın kendisinden de. Evet. Neyse, yani çok yaşamak istediğim bir yer değildi.
Tabii böyle sadece Viyana'ya geldim. Bağlı kalmadınız siz. O süre içinde Viyana, İstanbul, Ankara, Budapeşte, Tallinn'de birçok şehirde sergiler açtınız. Evet. Yani sadece resim yapmış olmak için yapmanız okumadınız. Profesyonel olarak da kendi sergilerinizi açtınız ya da sergilere de yer aldınız.
Evet, yani hem kişisel sergilerim oldu hem ortak sergilere katıldım. Ve ilk romanımı da orada yazdım aslında, Çöl Masalları'nı. Belki Viyana'nın böyle bir katkısı olmuştur. Çünkü en azından orada geçirdiğim günler içerisinde üretkenlik adına faydalı işler yaptım diyebilirim. İşimle alakalı. Yani hem yazar olarak hem ressam olarak.
Peki meteorolojiyle ilgili bir şey yapmıyorsunuz şu an. Resimle ilgili bir şey yapıyor musunuz?
Yapıyorum evet. Yani ben
son kişisel mesela resim serginizi ne zaman açtınız? Ya da var mı böyle bir proje yakın zamanda?
Geçen yıl İtalya'da açtım. Sorrento'da. Şöyle resim sergileriyle alakalı durumu. Ben böyle tematik sergiler yapıyorum. Yani bir hikaye yazıyorum. O hikayenin üzerine resimler yapıyorum. Biraz da bu yani yazarlık, yönetmenlik kısmının da beraber götürüldüğü sergiler var, tematik sergiler. Böyle bir iki senede bir falan sergi yapıyorum doğrusu.
Peki sonra senaryo yazımı, işte sinema daha doğrusu sinemaya atılımınız, edebiyat zaten Viyana'da resim okurken başlamıştı. Hangisi daha önce başladı acaba Tayfun Bey?
Önce sinemayla ilişkim daha önce başladı. Senaryolar yazıyordum, kısa filmler çekiyorduk falan. Ama bunların hepsi aslında birbirine paralel gitti. Yani bir taraftan senaryo yazarken diğer taraftan romanımı da yazıyordum. İşte sergide hazırlıyordum. Öyle bir dönemdi o.
Peki Otel 1992'de sizin yazdığınız senaryo. Aynı zamanda yapımcılığını da yaptınız bu filmi değil mi? İlk film bu. Peki bu 92'de siz bu senaryoyu o zaman Viyana'da yazdınız değil mi? Doğru biliyoruz. Doğru. Pekala. Kısa filmlerden sonra uzun metraj filmlere geçtiniz.
Şöyle.
Nasıldı o süreç? Yani kısa metraj filmlerle başlama süreciniz ve sonra uzun metraja geçmesi nasıldı? Buyurun.
Bir kez sinemada kısa filme çok önem veriyorum. Çünkü kısa film yalnızca uzun metraj yapmak için bir atlama basamak değil. Sadece o göze bakılmaması gerektiği kadar çok ciddi bir meseledir. Dolayısıyla kısa film yaparak çok şey öğrenebilirsiniz. Ben mesela ilk kısa filmimi, Dayımı galiba 99'da çektim. Ve aslında yönetme olarak ne öğrendimse ondan öğrendim diyebilirim. Çünkü çok kısıtlı şartlarda, çok kısa zamanda, çok az imkanla atmanız gereken tek bir kurşununuz var. O zamanlar iyice öyleydi. Çünkü yani ben onu çektiğim zaman senede 4-5 kısa filme yapılıyordu, yapılmıyordu. Dolayısıyla çok iyi hazırlanmanız ve bu işi de bütün hesaplarınızı çok iyi yapmanız gerekiyordu. Ve bu, dolayısıyla sinemayla alakalı atacağınız her adımın çok dikkatli atılması gerektiğine dair bir hazırlık içerisinde olmanız gerekiyor. Bu da çok öğretici bir süreç.
Bu kısa filmden önce çektiğiniz uzun metrajlı filminizi Oteli. Aslında 92'de Otel.
Oteli ben çekmedim. Otelin senaryosunu.
Doğru, affedersiniz. Yapımcı ve senaristsiniz. Otelin senaryosunu siz evet bundan 92'de daha önce çok yaptınız. Önce. 99'da Dayım'ı çektiniz. Evet. Sonra bundan bir 3 yıl sonra 2002 senesinde Sükut Altındır. Bu film nerede çektiniz?
İtalya'da
çektiniz. Zaten İtalyanca bir şey var. Silenzio Doro.
Il Silenzio El Doro.
Evet. Sonra bu filmler birçok ödül aldı. Yani gerek sizin kısa metraj filmleriniz, gerek uzun metraj filmleriniz birçok ödül aldı. Evet. İlk uzun metraj filmi de hiçbir yerde. Evet. Nasıl kısa metrajdan uzun metraja geçen o dönemi bize bir aktarıp anlatabilir misiniz? Nasıldı o tecrübe?
Oldu. Bu demin anlattığım şekilde bu Dayım'ın çekiminden sonra o film bayağı başarılı oldu ve bütün dünyada dolaştı. Dolayısıyla bir yapmak istediğim uzun metraj, uzun filmle alakalı olarak bana bir kapı açtı, bir yol açtı. Çünkü yapmak istediğim filmle ilgili bir yapımcıya gittiğim zaman gösterebileceğim elimde kendini ispatlamış bir film vardı. Dolayısıyla kısa filmin bu böyle bir yararı da var. Fakat demin anlatmaya çalıştığım gibi yalnız bunun üzerine kısa film yapılmamaz. Yani yapılmaması gerekir. Ama bu iki şekilde anlatmaya çalıştığım gibi yardımcı oluyor.
Demo size. Değil çünkü bu dediğiniz gibi.
Asla. Evet. Yani bir sinemayı nasıl yapacağınızı öğreniyorsunuz. İkincisi eğer yaptığınız şey doğru ve iyiyse o size bir kapı açıyor. Dolayısıyla bu Dayım'ın yardımıyla diyeyim ilk uzun metrajım hiçbir yerde çekme şansım oldu. 2002'ydi galiba. Evet.
Yani bu evet 2002. Kimlerle çalıştınız o filmde?
O da çok önemli. Bu kısa filmi yaptığım ekiple çalıştım. Yani görüntü yönetmeni Colin, Işık Şefim Nezir, asistanlarım ve sanat yönetmenim Natalie. Bu ekiple hala bir kısmıyla diyeyim.
Herkesin bir grubu var mesela hani Cem Yılmaz'ın da. Herkesin, sizin de bu anlamda bir grubunuz var mı?
Var. Evet. Yani o zamandan gelen arkadaşlarım, dostluklarımla ilerlediğim bir sinema hayatım oldu. Zaman zaman bu grubun içine başkaları da giriyor çıkıyor.
Nasıl mesela bunu başarabilir? Genç sinema severler, istekliler, sizin filmlerinizde yer almak isteyenler nasıl dahil olabilirler mesela böyle bir grubun içerisinde? Nasıl kabul ettirebilirler kendilerini size?
Yani şöyle, tabii bu yaptıkları işleri bana ulaştırmaya çalışan ve ulaştırdıkları da bana senaryolarını gönderenleri okuyorum ve kendi meşrebimce onlara doğru olduğunu düşündüğüm şekilde anlatıyorum. Bu ilişki içerisinde sahiden birlikte gidilebilecek bir yol olduğunu düşünürsem bir şekilde o grubun içerisine bu çalışma grubun içerisine girebiliyorlar. O biraz işte o muhatap olduğum kişinin yetenekleri ve bu sinemaya olan isteğinin ölçüsü.
Peki bu yetenekleri dışarıda ispatlayıp mı sizin karşınıza çıkması lazım? Yoksa size ispatlayabilir mi? Yani ilk sizinle başlayabilir mi bu durumda olan
yani
bir adam?
Bir şöyle bir şey bu. Yani bir ne yaptığınıza dair bir şey görmek istiyorsunuz. Dolayısıyla daha da önemlisi karşılıklı konuştuğunuz zaman az çok o ilişki içerisinde bu yapılan işin nereye gideceğini, onu yapan kişinin yeteneklerinin sınırlarının ne olacağını anlayabiliyorsunuz.
Evet. Sevgili dinleyenler, Tayfun Pirselimoğlu'yla Berber isimli son romanını da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Şimdi Tayfun Bey'i bir tabii tanımaya çalışalım demeyelim de aslında bu kadar detaylı konuşmak istememin sebebi şu. Sputnik'te de bunu haberleştirecek arkadaşlar muhtemelen. Tayfun Pirselimoğlu ile ilgili çok yönlü bir röportaj kalsın istiyorum bu kubbede. Şeyden hemen otelden dayıma geçmiş gibi olduk ama 1992'de otelin yapımcılığını ve senaristliğini üstlendikten sonra bir de senaristliğini ve evet, sanat yönetmenliğini yaptınız 1994 yılında. Sonra Yeni Bir Yıldız adlı yapım geldi. 1997 yapımı. Orada da senarist.
Evet, bir televizyon şeydi. Bu televizyona hiç bulaşmak istemedim doğrusu.
Bu Yeni Bir Yıldız'ı ben hangi televizyon hatırlamıyorum? Bir dizi?
Yok bir televizyon filmiydi.
Ha, televizyon filmiydi. Evet.
Yani tamamen farklı bir alan. Yani sinemayla sanki bir yakınlığı varmış gibi insanlar düşünüyor ama sahiden televizyon tamamen farklı bir alan. En azından bu tecrübemde onu da gördüm.
Ne farkı var televizyon filmiyle sinema filmi arasında? Nasıl bir fark var?
Birçok fark var. Yani şartlar çok farklı. Bakış açısı çok farklı. Hemen hemen sadece ortak şey işte oyuncular var, kamera var ve
o kadar mı? Tek ortak fark o mu?
Yani büyük ölçüde en önemli şey zeminler çok değişik, çok farklı. Yani bakış açıları, gideceği yer, yani seçtiğiniz menzil falan her şey çok farklı.
Sizin 1992 yılında yapımcılığa adım attığınız günden itibaren sinema nereye gidiyor? Daha iyi bir yerde diyebilir miyiz sizin bakış açınızla?
Muhakkak ki daha iyi bir yerde. Yani çok iyi filmler yapılıyor. Çok kötü filmler de yapılıyor. Yani şöyle
mesela sizin en kötü filminiz hangisi? Altın Ahududu'yu kime verirsiniz? En iyi film, en kötü film Ahududu'su ve en kötü oyuncu Ahududu'su.
Bu benim kendi evet, filmlerim evet, içerisinde.
Hayır, kendi filmleriniz içinde değil. Öyle kendi filmlerinizle ilgili cevap verip kurtulamazsınız. Bir piyasadaki mevcut bütün film, şeyleri, yapımları göz önüne aldığımızda.
Yani böyle bir soruya hemen bir cevap vermemi beklemiyorsunuz.
Peki o zaman ilerleyen dakikalarda tekrar bu soruyu yönelteyim size. Bir taraftan düşünmüş olursunuz siz de uygunsa. Diyecek ki Tayfun Bey nereye düştü?
Vallahi nereye düştü?
bir polemik çıkarma almadan bırakmayı sizi diyeceğim gibi oldu ama hayır değil. Çok konuşulacak şey var. Pekala. Şimdi edebiyat çalışmalarınıza gelmeden devam edelim filmlerle. Evet, 99'da ikinci kısa filmi çektik. Birçok ödül aldı. İlk uzun metraj Hiçbir Yerde. Sonra Rıza, Pus ve Saç adlı filmlerden oluşan vicdan ve ölüm temalı üçlemeniz var.
Doğru.
Nedir bu vicdan ve ölüm temalı üçleme?
Şudur. Yani aslında bu
vicdan benim, ve ölüm.
Bu benim yaratma sürecimin içerisinde beni sürekli iteleyen ve bunun cevaplarını bulmaya çalıştığım soruların sonucunda ortaya çıkmış olan filmler bunlar. Bu üç filmde de sıradan insanların günlük hayat içerisinde sokakta rastlayacağınız, yanınızdan geçerken dönüp bakmayacağınız kadar sıradan insanların aslında çok büyük dramlar taşıdıklarına dair benim bir inancım var. Ve bunların da hepsinin üzerinde oturduğu zemin vicdan ve ölüm olduğunu düşünüyorum. Bunlar şöyle tuhaf bir durum var. Biz bu hikayenin sonunu biliyoruz. Bir ölüm var. Fakat bununla alakalı tasavvurumuzu bir türlü yerine oturtturamıyoruz. Bu beni çok ilgimi çekiyor. Vicdan da çok aslında hakiki bir vicdan arıyoruz. Ve buna ulaşmak hiç de öyle kolay değil. Dolayısıyla sonu bildiğimiz bir hikayede ulaşmaya çalıştığımız ve bence insanoğlunun asla ve kata ulaşamayacağı bir sıkıntıdır bu vicdanı bulabilmek, hakiki vicdanı bulabilmek. Bu akış içerisinde başı sonu belli olan bu hikayenin içerisinde İşte bu bir ömürlük zaman içerisinde insanın yuvarlanıp durmasıyla alakalı hikayeler bunlar, bu üç filmde. Onları anlatmaya çalıştım.
Rıza çekilmeye başlandığı zaman diğer iki projede kafanızda oluşmuş muydu? Yoksa Rıza'dan iki sene sonra siz Pusu çekmeye mi karar verdiniz?
Şöyle, Rıza'ya başladığım zaman açıkçası yoktu. Fakat Rıza'nın çekimi sırasında diğer hikayeler kafamda oluşmaya başladı. Yani bu çekim süreci içerisinde oluştu diyebilirim diğer iki filmde.
Şimdi bu arada Ekşi Sözlük'te de sizinle ilgili çok sayıda gönderi var, paylaşım var. Yani sayfalar açılmış. Onlardan bir tanesi çok ilgimi çekti. Onu okumak istiyorum izninizle. Altın Koza çerçevesinde gösterilen Pus filminin, hani Pus'tan bahsedince ona değinelim istedim, galasında neden güzel sonuçlanmayan filmler yapıyorsunuz, neden gençlere mesaj veren, çözüm önerileri sunan filmler yapmıyorsunuz gibisinden sorulara kibarca, evet maalesef ben sıkıcı filmler yapıyorum, seyirciyi zorlayan, onu kolaycılığa alıştırmayan, yorumlama sürecinin içine katan filmler yapmayı tercih ediyorum. Bahsettiğiniz tarzda filmler yapan yönetmenler de var, onların filmlerini izlemeyi tercih ediniz.
Öyle dediniz mi? Demişimdir. Muhtemelen demişimdir.
Kimleri seviyorsunuz siz izlemeyi? Sevmediklerinizi söylemeyeceksiniz. Geçiştirmiş olduk orayı. Ama sevdiklerinizi ben önemsiyorum. Özellikle Türk sinemacılığı anlamında.
Bu sevmek şöyle bir şey. Bir filmi izledikten sonra ya sahiden bu filmi ben de yapmak isterdim diye aklınızdan geçen filmler benim için iyi film. Kendi meşrebim, kendi bakış açıma denk düşen filmler. O yüzden mesela Reha'nın filmlerini çok seviyorum. Çok iyi filmler yapılıyor son yıllarda diyeyim. Ama demin dediğim gibi bunun cevabını vermeyeceğim ama çok kötü filmler de yapılıyor. Bu kadar kötü filmlerin içerisinde bu böyle filmler çok daha kıymetli oluyor tabii.
Evet. Şimdi bizim programımıza Beyaz Perde'nin genel yayın yönetmeni Duygu Kocabaylıoğlu da bağlanıyor belli dönemlerde. Aslında keşke akıl edebilseydik de sizin geleceğiniz zamana denk getirseydik. Ayın filmlerini değerlendiriyoruz Duygu Hanım'la. Vizyon filmleri, çok izlenen filmler gibi işte gişeler. Bu anlamda iyi filmler gişeye sizce yansıyor mu? Hak ettiğini buluyor mu Türk izleyicisi anlamında?
Yalnız Türkiye'de değil, dünyada da yansıyor. İyi filmlerin gişede bir karşılığı çok fazla olmuyor. Çok ender olan bir şey bu. Fakat bu şu demek değil. Yani gişede iyi filmin karşılığı illa gişede olması gerekmiyor. İyi film şöyle bir şey. Yani bu iyi edebiyat gibi. Bir kitabın çok satması onun iyi olduğunu göstermediği gibi bir kitabın az satması da kötü olduğunu göstermiyor. Bu kendim için iyice geçerli bir neden olarak ileri sürüyorum gibi gelebilir ama yani bir şeyin kıymetli olmasının ya da bir şeyin kıymetini ne olduğunu anlamak için onun sürümüne bakmamız gerekmiyor. Sahiden demin anlattığım şekilde biz bir filmden çıktıktan sonra o filmi taşıyorsanız, uzun müddet taşıyorsanız o iyi bir film demektir. Bir kitabı okuduktan sonra yıllar sonra aklınıza yahu şöyle bir şey vardı şu kitapta diye geçiyorsa sizde bir sizin bir yerinize bir çizik atmış demektir. İşte bu değerli ve kıymetli ve bu filmler ve kitaplar da bu şekilde değerli ve kıymetlidir diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi konuğum o kadar cool cevaplar veriyor ki ve o kadar sakin sorularıma cevap veriyor ki aklımda birkaç film var ve hani bunları izlediniz mi şeklinde böyle biraz kötü kalplilik yapmak istiyorum ama yapmayacağım. Hani özel olarak hani şunun filmlerini nasıl buluyorsunuz demeyeceğim. Çünkü karşımdaki konuğum çok naif. Onu kıracak ve rahatsız edecek bir şey söylemek istemem ama bir taraftan da tutacağım yani kendimi. Çünkü hazır sizin gibi bir üstadı bulmuşken de yani o filmleri de işin açığı değerlendirmek isterdim ama yapmayacağım bunu. Tutacağım kendimi, yapmayacağım.
Tutun.
Bu arada çabuk sinirlenir misiniz? Mesela Ekşi Sözlük'teki o haberle ilgili böyle biraz sinirlendiğinizi ben anlıyorum. Yani.
Yok yok ben...
Sakinsiniz.
Yani açıkçası siz okuduğunuzda haberdar oldum. Çok baktığım bir yer değil.
Bu röportaj size aitti ama değil mi? Hani sizin
evet,
adınız,
evet,
ağzınızdan
yok,
yazmadılar.
Yok, onu söyledim,
evet.
Doğrudur.
Evet. Peki şu an sizin üstünde çalıştığınız bir film var mı? Yakın zamanda
var.
İzleyiciyle buluşacak. Nedir?
Yol Kenarı diye bir film çektim. O yeni bitti. Ne zaman sona girer? Tabii kestirmek şu anda mümkün değil ama muhtemelen önümüzdeki sonbahar gibi vizyona girer diye umuyorum.
Kimlerle çalıştınız o filmle? Yol Kenarı.
Yol Kenarı, evet. Kalabalık bir kadro. Daha doğrusu şöyle, benim eski filmlerimde birlikte çalıştığım arkadaşlarımla birlikte kotardığım bir film oldu. Tansu Biçer var, Nalan Kuruç'un var, Ercan Kesal var, Taner Birsel var. Birçok kalabalık bir kadro oldu.
Vicdan ve Ölüm, yani temalı üçlemede olanlar...
Ha, onu bir kısmı öyle. Tabii Rıza Akın var. Evet. Dolayısıyla bu filmlerin bir şekilde bir yerlerinde bulmuş olan arkadaşlarım, dostlarımla birlikte yaptım.
Peki, o zaman biz de merakla bekleyeceğiz. Hı-hı. Tabii sizin filmleriniz ödüllü filmler aynı zamanda. Evet, umarım gişede de fazlasıyla bu ödülle ödüllendirilmiş olur ama çok onu umursamıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Hiç umursamıyorum.
Hiç umursamıyorsunuz, çok açık sözlüsünüz. Peki, ödüllere bakalım neler var. Mesela Rıza filmi 19. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü kazandırmış size. Kaç defa en iyi yönetmen ödülünü aldınız? Hatırlıyor musunuz?
Yok, hatırlamıyorum.
O kadar hatırlamayacağınız kadar çok.
Yani
çok,
hatırlamayacağım kadar çok dur diye bunu
söyleyeyim. Bunu saymayla uğraşmayacak kadar vaktim değerli diyorsun.
Yok, o bu fazla kibirli bir cevap olurdu. Yani gerçekten saymadım. Bilmiyorum.
Çok var. Belki ödüllere şimdi bakarsak çıkartırız şey ortalama şey. 29. International du Cinema Mediterranean ödülü. Bu bir Fransa verdi sanıyorum değil mi? Rıza adlı oyuna. Şeye baktığımız zaman hiçbir yerde için de aynı 25.sinde bu defa ödül almışsınız. Yine John Public Award'dan. 21. İstanbul Film Festivali 2002 Halk Ödülünü vermiş jüri. Daha doğrusu Halk vermiş tabii. Jüri niye verse adı Halk Ödülü ise hiçbir yerde ye. Dayım isimli kısa filmde 3 ödülü yurt dışından almış. 7. İtalya Film Festivali'nin en iyi film ve en iyi görüntü dalında aday ödül almışsınız.
Onu anlatayım, kapalı bir o.
Tabii lütfen.
O çok ilginç.
7. İtalya değil mi?
Hatırlamıyorum kaçıncı.
Kapalı bir
İtalya'nın önemli kısa film festivallerinden biri. Roma'ya böyle bir saat uzaklıkta bir tepenin üzerindeki bir köyde yapılıyordu. Bir ortaçağ kasabası.
Valla hayran olmamak elde değil. El alemin tepelik köylerindeki insanlar neler yapıyorlar ya da değil mi?
Üstelik de bu çok enteresan. Bunu yapanlar da İtalya'nın zengin komünistleri. Ve o civarda böyle şatoları var falan. Ve
Komünistin de zengini mi olmuş? Hayret.
İtalya'da oluyor. Yani çok sayıda festivale katıldım ama en enteresanlarından biri buydu.
Neydi enteresan olan şey?
İşte bu şeyler, yani komünist zenginlerin evlerindeki partiler mesela. Neyse, şöyle işte bu dayımı çok sevdiler ve işte en iyi film ödülü verdiler. Ben de sahneye çıktım, işte teşekkür ettim falan ve sonra ayrıldım. Ertesi gün Roma'da birkaç gün geçirecektim. Roma'da birkaç gün dolaştım falan, son gündü galiba ayrılacağım. Sokakta yürürken birisi koşarak bana geldi. Complimenti diyerek böyle ellerime sarıldı. Yani şaşırdım tabii. Yani tanımadığım bir İtalyan bana complimenti diyor ve ellerime sarılıyor. Sonra idrak ettim ki bu festivalin ödül gecesinde ben sahnedeyken oradaki seyircilerden bir tanesi ve Roma'da sokakta beni görüyor ve koşarak bana geldi. Benim aldığım en büyük ödül budur işte.
Evet. Ya tabii çok farklı bir şey.
Evet.
Bu arada İtalya'dan yani yönetmenlerimizden herhalde sorabilirim. Hani Türkiye'de sormayacaklarımı anladım. Kafamda canlandırdım da. Ferzan Özpete'yi nasıl beğeniyor musunuz? Peki sormayacağım. Yok artık onu sorayım herhalde. Hani o biraz belki
yani
sizin
şöyle,
hitap eden bir yönetmen olabilir.
Yok, bana çok hitap eden bir yönetmen değil. Fakat İtalya çok başarılı. Yani sahiden İtalya'da neredeyse bugünkü İtalyan sinemasını temsil ediyor.
Evet, herkes tanıyor. Hani sizi tanıyınca insanlar direkt o geldi aklıma.
Yani onun kurumu çok daha farklı ve Yani gerçekten İtalya'da çok tanınan, bilinen bir yönetmen. Fakat yaptığı sinema benim sevdiğim bir sinema.
Niye?
Onu söyleyemem. Yani işte demin anlatmaya çalıştığım nedenlerden dolayı.
Ben başka yönetmenleri canlandırmıştım kafamda. Hayır, hani şöyle, öyle dinlediğiniz. Yani, Tarzan Özpetek gelmemiş.
Yani İtalyan sineması deyince, yani İtalyan'ın büyük babaları Antonioni'leri, Pasolini'leri falan düşününce, yani İtalyan sineması deyince
onlar geliyor.
Aklıma gelen Tarzan Özpetek değil.
Peki. Tabii İtalyanlar sizi çok seviyorlar anladığım kadar. Sizi sanatınızı çok seviyorlar diye düzelteyim. Dayım sadece o 7. İtalya Capalbio Film Festivali'nde en iyi film ödülü almamış. Aynı zamanda 1. Milano Street Film Festivali'nde en iyi film ödülü almış. Evet. Nedir bu sokak
şey? Yok, bir Milano'da adı yapılan, evet, Milano'da yapılan böyle sokakta, yani açık hava sineması diyelim. Öyle
bir... Onun birincisinde almışsınız hem de en iyi film. Yani ödül töreninin en iyi ödülünüz. En son siz çıkmışsınız ve almışsınız anladığım kadarıyla.
Fakat onun da komik bir şeyi var.
Nedir?
Çok büyük bir para ödülü vardı orada. Fakat festivali organizasyonunu yapan kadın kaçtı parayla.
Şaka gibi.
Değil mi? Evet.
Size verilecek parayla evet, kaçtı. İnanılır gibi.
Evet, sonra
İtalyan mıydı bu kaçan?
Evet. Sonra İtalya başka festivallere gittiğim zaman bu işte orada karşılaştım. Bir Rai benle röportaj yapıyordu bir İtalya festivalde. Kadın, evet. İşte benle röportaj yapan kadınla daha sonra konuşurken bu hikayeyi anlattım. Kadın evet dedi, ben de dedi o festivalde benim paramı da ödemediler dedi. Sonra araştırdım, bu bir şey. Hala kadın böyle festivaller yaparak dolaşıyor.
Peki İtalyan hukuk sistemi
evet.
Bizim hukuk sistemimiz kadar en az bizim hukuk sistemimiz kadar başarılı, etkilidir diye tahmin ediyorum.
Onun da cevabını vereyim. Tabii böyle olunca ben İtalya'da işte bir avukat aradım falan. Buldum da bir avukatla görüştüm. Evet. Avukat aynen bana şunu dedi. Haklısınız, haklı olabilirsiniz fakat dedi bunu haklı olmanız bu ödülü alacağınız anlamına gelmez. Bu İtalya'da çok uzun sürebilir.
Sürsün yeter ki haklılığınız er ya da geç çıksın ortaya.
Sonuçta da yine de bu parayı alamayabilirsiniz demiştim ben. Dolayısıyla İtalyan hukuk sistemi o zaman gibi çok zaman oluyor.
Çok enteresanmış. Yani size bir şey vaat ediyorlar ve siz de bunu alıyorsunuz sonuç olarak. Evet. Almamanızı gerektirecek ne varmış ki? Yani kadın iflas eder, ne bileyim işte hacize konu hiçbir şeyini bulamazsın. Onlar hariç olmak üzere. Biraz olmanız lazım.
Yani
enteresan.
İtalya.
İtalya'dan İspanya'ya geçelim isterseniz. Size Avrupa'nın birçok ülkesinden ödüller tabii verilmiş. 12. İspanya Girona jüri özel ödülünü de almışsınız. Evet. Bununla ilgili anlatacağınız bir özel bir şey var mı?
Yok, o festivale gitmedim. Sonra ödülü gönderdiler.
Pekala. Böyle bütün ödül törenlerine katılmıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Yani katıldığım çok... oluyor, katılmadığım oluyor.
Peki. Saç içinde bu dayım için verilen ödüllerde saç içinde 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali Altın Lale en iyi film ödülü ve en iyi yönetmen ödülünü iki dalda almışsınız. Türkiye'deki festivaller de tabii Avrupa'daki festivallerle belki örtüşemez ama yani böyle iyi festivaller çıkıyor sanat filmlerini değerlendiren herhalde. Nasıl buluyorsunuz?
Çok önemli festivaller var Türkiye'de gerçekten. Yani bu bunların içerisinde İstanbul Film Festivali tabii çok önemli. Hatta şunun kadarını söyleyebilirim. Bugün çok önemli diye saydığımız birçok yönetmen bu biraz edebi bir ifadeyle bu İstanbul Film Festivali'nin paltosundan çıkmadır. Yani daha doğrusu birçok yani sinema günlerinden başlayıp sonra festivali haline dönüşen bu organizasyon çok velut bir festival ve çok önemli. Onun dışında da mesela Ankara'yı da çok önemsiyorum. Gayet akademik ve düzgün bir festival. Onun dışında büyük Antalya, Adana gibi daha böyle sansasyonel diyeyim festivallerimiz var.
Sansasyonel yani şu anlamda çok etki, doğrudan yani, etki
evet,
anlamında.
Evet yani bu festivallerden farklı olarak onların daha parıltılı, daha dikkat çekici olma çabaları var anlamında söyleyeyim.
Önce Antalya ve Adana için sorayım. Altın Portakal ve Altın Koza için sorayım. Sonra da diğer için sormuş olayım sorumu. Jürinin adil değerlendirme yaptığını düşünüyor musunuz? Her iki festivalde ve genel olarak diğer festivallerde.
Yani bu genel olarak böyle bir sorunun cevabı nasıl olur bilemiyorum. Yani bir jüri varsa filminizi oraya veriyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Zaten bunu kabul sonucu kabullenmek zorundasınız diye düşünüyorum. bunun öncesinde karar vermek lazım. Yani o jürilikleri beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ve sizin sevdiğiniz sinemaya yakın insanlar vardır, yoktur. Dolayısıyla her jürinin bir karakteri vardır. Yani o jürinin karakterine uygun filmlerin karşılık bulması daha, bütün dünyada böyle. Dolayısıyla fakat buradaki en önemli şey bu jürinin bu kendi meşreplerince sevdikleri şekilde
tam olarak adil, onu kastetmiş.
Adil olmakla ilgili. Muhtemelen hepsi de adil davranıyordur diye düşünüyorum.
Pekala, biz böyle tam istediğimiz soruları,
sizin istediğiniz
cevapları peki hiç sorun değil. Keyifle devam ediyoruz. Bu arada 45 geçiyor. Sizin sinema geçmişinizle ilgili epey tabii konuşacak şey var. Edebiyat çalışmalarına daha henüz gelmedik. Berbere hele hiç gelmedik. Bari arada bir berberi zikredelim de iletişim yayınlarındaki o tanıtmaki arkadaşlar bize kızmasınlar. Tayfun Pirselimoğlu'nun Berber isimli bir romanı iletişim yayınlarından yeni çıktı. Bu ay çıktı. Yani
yok.
Geçen ay mı çıktı? Şubat'ta çıktı.
Yok, daha önce çıktı. Kasım galiba.
Bir bakalım basım tarihine. Evet. Evet, yanıldım. Yanıldım. Ama yine çok yeni bir kitap tabii. Yani 6 ayı doldurmadı. İkinci baskı onunla ilgilidir tabii. Şubat ayında sanırım ikinci baskı yapılmış olmalı. Bu romana cinayet romanı diyebilir miyiz?
Yani bu romanla alakalı evet, böyle bir ad koymak için bayağı bir çaba var. Denilebilir tabii. Yani buna itiraz etmem yani.
Evet. Pekala. Tabii daha berberi konuşmaya başlamadık sevgili dinleyenler. Şimdi Tayfun Pirselimoğlu'nun sinema geçmişiyle ilgili konuşuyorduk. Sinema geçmişine bir ara verelim. Edebiyat geçmişine geçmek üzere bir kısa şarkı arası verelim. Sonra Tayfun Pirselimoğlu'nun edebi çalışmalarına geçelim.
I love my life and
Sevgili dinleyenler, sohbetimize bir kısacık vereceğim bilgilerle ilgili bir ara vermek istedim. Ondan sonra Tayfun Bey'le sohbetimizi sürdüreceğiz. Devlet, daha doğrusu dün bir programa katılacaktım. Bir şey izleyecektim. Reis isimli bir film değil, bir tiyatro çalışmasını, Devlet Tiyatrosu'nun bir çalışmasını izleyecektim. Zamanlamasını biraz tabii manidarda bulmadım değil. Yani mevcut diğer projeyle beraber aynı tarihlerde gösterime sokulmuş olması Devlet Tiyatrosu açısından herhalde bilinçli olarak yaratılmış bir durumdur diye tahmin ediyorum. Ben bunu kaçırdım ama reisin teması bir hakim hakkında, yani bir ağır ceza reisi hakkında, astığı astık, kestiği kestik bir ağır ceza reisiymiş bu filmdeki oynayan karakter, ana karakter daha doğrusu. Fakat gelin görün ki yanlış bir karar veriyor. Bu yanlış verdiği kararın da vicdan azabıyla yüzleşmeye çalışıyor. Oyunda bu anlatılıyordu. Dünkü oyunu izleyemedim, kaçırdım. Ama bir sonra 1 Nisan'da bu oyunu izlediğim zaman daha detaylı bilgi vermiş olacağım. Bir tek bununla ilgili söyleyeceğim şu olabilir ki, gitmediğim için, henüz görmediğim için, 3 perde çok uzun bir süre bir tiyatro oyunu için. Yani evet, İngiltere'de, Shakespeare İngiltere'sinde 3 perdelik oyunlar insanların başka da yapacak da bir şey olmadığı için keyifle izleniyor ama günümüz artık dünyasında insanların 3 perdelik bir oyun kadar zamanlarından almak doğrusu biraz fazla iddialı diye düşünüyorum. O yüzden bir de özellikle Devlet Tiyatrosu'nda son dönemlerde izlediğim, burada size aktardığım oyunlardaki çok da dişe dokunur bir şeyi de koymamaları ortaya. Buna rağmen de uzun olması oyunların, 180 dakika olması, işte daha uzun sürelerde oyunlar olması doğrusu izleyiciyi de yoruyor. Oyuncuyu da yoruyor anladığım kadarıyla. O yüzden oyunların süresinin biraz daha kısa olmasında fayda var. Bizim tuluat sanatı mı demek lazım? Tuluatla ilgili bu yıl, 2017'nin başında hem şehir tiyatrolarının bir oyunu vardı, İbiş'in Rüyası, hem de Komik Ki Şehir Naşit Bey isimli Devlet Tiyatrosu'nun bir oyunu vardı. Eş zamanlı olarak bu oyunlar gösterildi. Komik Ki Şehir Naşit Bey daha melodram yönü ağır basan bir oyundu. Oyunda özellikle de Naşit Bey'in sıkıntılı dönemleri, yani o tuluatın eski şaşasını kaybettikten sonraki ekonomik süreçler ve yaşadıkları sıkıntılara odaklanmıştı birazcık oyun. Özellikle ikinci perdeden sonra. İbiş'in Rüyası ise yine tuluat, içinde tuluat geçen bir oyun. Bu defa Nuran Tiyatrosu'nda geçiyor oyun, 1930'lu yıllarda. Geçen hafta izlemiştim oyunu ama fırsat kalmadı. Şimdi bahsetmiş olayım bu oyundan. Yine 2 saat 50 dakika. Tarık Buğra bu oyunu da yazmış. Sabri Özmener yönetmiş. Valla geleneksel tiyatromuzun nadide temsilcisi ve önemli karakteri İbiş'in etrafından bir yanda sanat sevgisi, bir yanda rüyalar ve aşk temasıyla gelip geçen o işte 30'lu yılları tiyatrosunu bize anlatan hoş bir oyundu. Yeni bir oyun bu arada İbiş'in Rüyası, gidebilirsiniz ama tekrar söyleyeyim, 2 saat 50 dakikalık oyunlar şey için uzun süreler, yani oyunlar için uzun süreler. Dün akşam da Sermiyen Midyat'ın Midnight adlı oyununa bu defa yarısına gidebildim. Yani hani dün benim açımdan çok iyi bir gün değildi anladığım kadarıyla, çünkü bir tiyatroyu bütünüyle kaçırıp bir stand-up'ın da yarısını izleyebildim. Sermiyen Midnight'da Sermiyen Midyat çocukluğundan günümüze hem sinema geçmişinde karşılaştığı ilginç, özellikle Güneydoğu'da yaşadığı ilginç hadiseleri, film çekerken yaşadıklarını anlatıyordu. Bu anlamda farklı bir stand-up. Akatlar Kültür Merkezi'nde gösteriliyor bu tek kişilik oyun. Gidebilirsiniz. Aynı anda da dün Yılmaz Erdoğan'ın, düzeltiyorum, başka bir oyunu vardı. Bilet fiyatları aynı her iki tarafta da ama birinin konum avantajı var seyirci çekme anlamında. Akatlar'daydı Sermiyen Midyat'ın Sermiyen Midnight adlı oyunu. Ama Yılmaz Erdoğan'ın oyunu da sanıyorum Başakşehir taraflarında bir sahnedeydi. O anlamda dün gece de hareketli bir akşamdı. Sanat severler için mi diyeyim, yok, eğlence severler için diyelim. Ve hemen bununla ilgili bir soru üretip konuğuma yönelteyim. Önce tiyatro ile ilgili, gider misiniz tiyatroya sevgili Tayfun Pirselimoğlu?
Çok çok sık gittiğimi söyleyemem doğrusu.
Nasıl buluyorsunuz peki gittiğiniz sürelerdeki mevcut oyunları?
Şöyle bir şey görüyorum. Bir gençlerin bir araya gelip büyük bir heyecanla oynadıkları oyunlar var. Onları izlemeye çalışıyorum doğrusu. Bu biraz bu heyecanlarını kontrol edemedikleri oyunlara daha çok rastlıyorum.
Bu büyük oynama denilen şey mi? Evet. Büyük oynadıkları oyunlar, hani tırnak için.
Ya da büyük laf etmek için çaba sarf etmek diyeyim. Fakat çok işlerinde çok iyi olanlardan denk geldiğim oluyor. Biraz ben mesleki amaçla da yapıyorum. Yani çünkü yeni oyuncular görmek, bulmak için. Onun dışında böyle biraz açıkçası bir film projesi öncesinde bunu daha çok yapıyorum yani.
Ha, siz gidiyorsunuz ve oyuncu izliyorsunuz yani, evet, aday anlamında hani çalışabilirim çalışamam. Evet, enteresan. Evet. Yani, genelde yönetmenler yaparlar mı bunu? Hani gidip tiyatro.
Tabii yapan.
Peki bulabiliyor musunuz? Buluyor musunuz bu şekilde?
Buluyorum, evet. Oluyor.
Biraz önce şarkı arasında konuşurken Sermiyen Midyat'ın sizin Hiçbir Yerde isimli filminizde kısa bir rolü olduğundan bahsetmiştiniz. Doğru. Çalıştınız birlikte geçmiş yıllarda.
Kaç işte? 99 mu? 2002.
Evet, ondan sonra kesişti mi yollarınız?
Arada bir rastlaştığım oluyor ama birlikte çalışmadık.
Pekala. Peki son dönemlerde sizin, madem tiyatrodan bahsettik, hatırladığınız, gittiğiniz bir oyun var mı?
Yok. Son yakın bir zamanda görmedim.
Evet, ben radyo programı için her hafta bir oyuna gidiyorum.
Siz de mesleki olarak yapıyorsunuz.
Öyle oluyor biraz. Gidiyoruz ve şunu da dinleyicilere söylüyorum. Biz yani davetiye kabul etmiyoruz oyunlardan. Kendi paramızla gidiyoruz, izliyoruz ki davetiye geldiği zaman ister istemez insan güzel şeyler söylemek istiyor. Çok fazla belki eleştiremiyor ama kendi paramıza gidince daha böyle eleştiriler getirebiliyoruz. Şimdi bakmayın, bir şey söylemedim çok fazla siz olduğunuz için. Böyle usta bir yönetmenin yanında işte, yani hani başka bir şeyler getirmektense hemen tekrar size yöneltmek istedim soruyla.
Fakat bu tiyatro ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ben Atina'ya çok sık gidip geliyorum. Hem dostlarım var, hem bu filmlerin ortak yapımcıları orada. Ve Atina'da gittiğim oyunlar oluyor. Siz belki haberdarsınız, bilmiyorum. Atina'da ya da Yunanistan'da sinemanın karşılığı tiyatro. Sırf Atina'da bildiğim kadarıyla bir senede 400'den fazla oyun oynanıyor.
Muhteşem.
Evet. Yani orada tiyatroya gitmek, işte hadi sinemaya git, buradaki hadi sinemaya gidelim'in karşılığı. Evet.
Ben tabii halkın bakış açısı da önemli. Gözüm saatte, evet. Necdet'ten uyarı geldiğim zaman haberlere bağlanmak için ara vereceğiz ama bizde tabii verilen değer de birazcık farklı. Ben taksiyle geçtim Akatlar'a, Sermiyen Midyat'ın oyununa. Dedi ki taksici arkadaş, ya dedi oyunlar kaç lira dedi. Yani işte 20 lira 30 lira. Aslında 56 lira da hani oyunun fiyatı. 20 lira 30 lira dedi. Şimdi dedi hani 100 kişi izliyor mesela bunları. Ve işte ben işte ne kadar yapıyor? İşte 20-30 lira olsa işte 3000 lira mı yapıyor gibi mesela. 3000 lira versem dedi mesela, ben dedi gelseler bana oynasalar dedi, hani olmaz mı dedi. Gelsinler beraber oturalım, çay kahve içelim, niye bu kadar zahmet ediyorlar hani bu fiyatlara dedi, bu paralara. Şimdi gerçekten Türkiye'de tiyatrocu olabilmek için insanı teşvik edecek kadar bir kazanım olmadığı gibi kazananlar için de insanların bakış açısı bir değişik. Dolayısıyla Atina'yı mukayese ettiğimiz zaman yani farklı bir, yani çok ilgisiz bir yerdeyiz muhtemelen. Umarım bu zaman içerisinde, önümüzdeki 100 yıl içinde değişir.
İnşallah diyelim. Ve karşılaştırmak için doğru bir örnek vermedim. Doğrusu Atina tabii sadece çok uç bir örnek.
Evet.
Ama yani tiyatronun da oradan çıkmış olduğunu düşünürsek çok anlaşılmaz bir şey değil.
Evet. Bu arada hızlı geçti. Daha berbere daha başlayamadan saat 17 oldu. 17 haberlerine bağlanacağız. Haberlerden sonra yine devam edeceğiz. Bu defa Tayfun Pirselimoğlu'nun edebi kişiliğiyle ve yapıtlarıyla.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de. Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette, tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. RSFM Haber.
Mutlu akşamlar, haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik kriz sürüyor. Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betürsayan Kaya, Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Bakan Kaya, Atatürk Havalimanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'la birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Kaya, toplantıda Hollanda'da çok acı bir gece yaşadık, çok kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık dedi.
Çok gayri insani, gayri ahlaki bir muameleyle karşı karşıya kaldık. Demokrasiden, özgürlüklerden, ifade özgürlüğünden bahseden Hollanda'da çok gerçekten acı bir gece yaşadık. Bizim büyükelçi düzeyinde sayılan maslahat güzarımız gözaltına alındı. Benim koruma arkadaşlarım, danışmanım, 5 kişilik ekibim gözaltına alındı. Biz de araçtan çıkarılarak polisler eşliğinde bir sınır polis merkezine götürüldük ve orada 1,5 saat detildik. Çok kaba ve sert bir muameleye maruz kaldı.
Bakan Kaya kendilerine destek vermeye gelen vatandaşlara da gayri insani muamelede bulunulduğunu söyledi.
Bu antidemokratik bir uygulama. Bizler oraya vatandaşlarımızla buluşmaya ve yeni hükümet sistemi neler getirecek bunu anlatmak için gidiyoruz. Tamamen ifade özgürlüğü, toplanma hakkı bunların hepsi ayaklar altına alındı. Hollanda'da dün gece tüm özgürlükler askıdaydı. Bizim orada bizimle buluşmak üzere gelen vatandaşlarımıza çok gayri insani muamelede bulunuldu. Üzerlerine atlarla, köpeklerle saldırıldı. Basın özgürlüğünden sürekli bize söz eden Hollanda, basın mensuplarını da yerlerde sürükleyerek çok kötü muamelede bulunuyor.
Enerji Bakanı Berat Albayrak da Hollanda'da dün akşam bir utanç gecesi yaşandı diye konuştu.
Hollanda için, Avrupa demokrasisi için, insan hakları ve özgürlükler noktasında bir utanç gecesi yaşandı dün akşam. Çünkü hakikaten demokrasinin beşiği denen bir kıta uluslararası teamüllere, uluslararası hukuka aykırı ne varsa ayaklar altına alıp çiğneyerek dün akşam hepsini tüm dünyanın göz önünde gerçekleştirdi. Tüm bu çerçeveyi faşizan, nazi mantığı bir noktada değerlendirmek yeterli olabilir mi bilmiyorum ama bunu tabii ki kamuoyunun takdirine bırakmak çok daha doğru olacaktır. Ama yıllarca Türkiye'ye bu manada ders verdiğini, ders vermeye çalıştığını ifade eden bir Hollanda böyle bir uygulamayla hakikaten büyük bir yanlışın içerisine girmiştir.
Hollanda özür dilemediği sürece adım atmayı sürdüreceğiz. Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa'nın Metz şehrinde Türk halkıyla yapacağı buluşma toplantısı öncesinde basın mensuplarının Hollanda ile yaşanan krize ilişkin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu kesinlikle adım atacağız. Hollanda özür dilemediği sürece bu adımları atmaya da devam edeceğiz dedi.
Yapılan uygulama bir ırkçılıktır, bir yabancı düşmanlığıdır, İslam karşıtlığıdır, demokrasiye aykırıdır, özgürlüklere aykırıdır. Ve orada barışçıl gösteri yapan insanlara köpekleri üzerine saldıran insanların üzerine. Bunun karşılığı olacak, bunun altında kalkmayız. Özür dilemek yetmez, bunun karşılığını verdik, vermeye başladık. Hollanda Büyükelçisi zaten 2 gün önceden planlanmış, gitmiş, ülkeye gelmesin dedi. Atacağımız adımlar var, fazlasıyla atacağız ve daha sonra da Hollanda özür dileyecek Türkiye'den. Hollanda özür dilemediği sürece de biz bu adımları atmaya da devam edeceğiz. Adalet Bakanımız, arkadaşlarımız hukuki şeyleri, mütalaları yapıyor. Ne gerekiyorsa uluslararası hukukta, AİM dahil mücadelemizi sürdüreceğiz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa'nın ne tepki göstereceğini merakla beklediğini de sözlerine ekledi.
Önce böyle mert bir şekilde bu Hollanda'nın yani faşizan uygulamasının yanlış olduğunu Avrupalılardan da duymak istiyor. Sadece bizim gibi ülkelere ders vermeye kalkmasınlar. Avrupa'nın göbeğinde bu faşizan uygulamaya eleştiri yapacaklar mı, yapmayacaklar mı merakla bekliyorum.
Başbakan Binali Yıldırım referandum kampanyası çalışmaları kapsamında bugün Yalova'daydı. Yıldırım'ın gündeminde de Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz vardı. Yıldırım, Türkiye bunun yanıtını en ağır şekilde verecektir dedi.
Dün Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Bu Hollanda'nın bütün uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir. Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir. Ve bir daha ülkemize, vatandaşlarımıza karşı buna benzer aymaz hareketlerin olmaması için gereken neyse yapılacaktır.
RSFM Haber. Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Stüdyomuzda şu an çok yönlü olan ve birçok şapkası olan Tayfun Pirselimoğlu var değerli dinleyenler. İlk bir saati geride bıraktık. Tayfun Pirselimoğlu'nun sanat yönünü konuştuk başta, ressamlığını konuştuk. Hala devam eden resim çalışmaları var. Geçen yıl İtalya'da son sergisini İtalya'da düzenledi, bunu öğrendik ve filmleri hakkında konuştuk. Şimdi artık edebi tarafa geçebiliriz. Berber adlı roman var. Benim de son okuduğum roman. Ben Berber'i bir otel odasında okudum İzmir'de. Ve çok sürükleyici bir roman. Çok kolay okunan bir roman demeyeceğim. Çünkü çok kolay okunan roman eşittir. Yani edebi tarafı olmayan bir roman demek olur. Hayır, yani öyle hani belki metroda falan okunacak gibi bir roman değil. Kendinizi vereceksiniz ve okuyacaksınız. Bu anlamda hani edebi bir roman. Keyifli bir romandı. Berber. Bir cinayet romanı olarak isim takmışlar benden önce okuyanlar. Ben de onu sürdürdüm. Ne demekse cinayet romanı. Hani öyle bir kategori var demek ki. Enteresan bir romandı. Gizemli bir romandı. Böyle sonunu bittiği zaman Allah Allah diyorsunuz, tekrar başa dönüp tekrar bir okuyayım diyebileceğiniz bir romandı. Yani mesela son dönemlerde birçok cinayet romanı yazan demeyeyim ama bir yazarımız Ahmet Ümit var mesela, hep genelde polisiye romanlar yazıyor, cinayet romanları yazıyor. Farklıydı yani, hani bir Ahmet Ümit romanı değildi Berber, onu söyleyeyim. Kendi kişiliği olan bir roman. Berbere gelmeden isterseniz şeyde en baştan başlayalım tekrar. Bu defa hangi yıla gideceğiz? Hangi yıla gideceğiz diye şöyle bir bakıyorum. 1996 yılına gideceğiz.
Çok gittiniz.
Çok mu gittim? Çöl Masalları ama o yılda yazılmış. Doğru. Nerede? Viyana'da mı yazdınız Çöl Masalları demiştiniz?
Viyana'da başlamıştım. Evet. Sonra İstanbul'da bitirdim.
Ne anlatıyor Çöl Masalları'nda?
Çöl Masalları biraz benim bu demin sözünü ettiğiniz dayım filminde evet. göndermeleri olan bir roman. Yaşadığı köşkün bodrumunda bir kapıyı keşfeden bir çocuğun yıllarca biriktirdiği merakının sonunda o kapıyı açıp bir çöle çıkması ve bu çölde rastladığı üç kişiyle birlikte çölün diğer ucundaki bir kütüphaneye bir kitap götürmelerini anlatıyor.
Böyle bir gizem, bir muamma.
Evet.
Çünkü berberde onunla karşılaşıyoruz hani o muamma şeyiyle.
O şeyde kitapta bir de bunların karşılaştıkları, bu yolculukları sırasında karşılaştıkları insanların hikayeleri.
Çöl masallarında.
Evet, tuhaf masal hikayeler var. İşte onlar birbirlerine eklenerek onları ta o şeye kadar, o çölün ucundaki kütüphaneye kadar taşıyor. Fakat enteresan bir şey. Bu benim yazdıklarım sonradan çıkıyor mu nedir? Bu yıllar sonra bu kitap basıldıktan yıllar sonra bir arkadaşım, Avusturya'daki bir arkadaşım beni aradı, dedi ki bir belgesel seyrettim. Afrika'da bir çölde, bir çölün ortasında sahiden bir kitaplık kütüphane var. Yine romanın içerisinde geçen birkaç hikayenin de orada bir cellatın hikayesi vardır. Kesilen elleri yerine bir kadının elleri takılır ve bu cellatın bu olaydan sonra böyle büyük bir değişim geçirdiğini anlatır hikaye. Buna benzer bir olayın da İngiltere'de olduğunu sonra bir haberde okudum.
Yani sizden sonra mı yazılmış, sizden etkilenerek mi o şekilde yazmış?
Yok, hayır. Benle hiç alakası yok. Yani ben olanlardan hiç haberdar değilken yazmışım bunları. Yani yazdıklarım çıkıyor anlamında söylüyorum.
Çöl masallarından sonra uzunca bir süre edebiyata ara verme gibi demeyeyim. Yani genelde iki senede bir romancılardan, edebiyatçılardan da olsun roman bekleriz. Altı sene sonra
o kadar olmuş
ikinci mu? Romanı yazmışsınız. Olmuş çünkü siz tabii birçok şeyde olduğunuz için sinema, sergiler vesaire.
O arada filmler çektim. Doğru.
Evet, Kayıp Şahıslar albümü 2002'de çıkmış. Kayıp Şahıslar albümünü nerede yazdınız ve nasıl yazdınız bu kitabı?
O hikayesi çalıştığı bir matbaada bulduğu bir kitap bulur kahraman ve o kitabın içerisinde kaybolmuş şahısların resimleri vardır. Ve sonra o resimlerin sahiplerine rastlamaya başlar.
Evet.
Ve yine birbirine bağlanan hikayelerle devam eder. Ama gerçek bu gerçekten Emniyet Müdürlüğü'nün bastığı bir sahafta bulduğum bir kitap vardı. Kayıp Şahıslar albümü diye. O kitaptan esinlenerek yazdım.
İthaki Yayınları çıkarmış onu. Diğerini Yapı Kredi Yayınları çıkarmıştı Çöl Masalları'nı. Bunu 2005 yılında Mali Hülya adlı kitap takip ediyor. 2005'te yine İthaki Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Nedir Mali Hülya?
Mali Hülya da bir rüyasında gördüğü bir kadına aşık olup onu aramaya çıkarak Bağdat'a kadar giden bir berber çırağının hikayesidir o da.
Berber çırağının.
Yani bu benim buradaki, berber takıntım var evet.
Peki buradaki tabi Bağdat dediğinize göre kitabı da okuduğum için biliyorum buradaki berbere uzakta yakında ilgisi olmadığını anladım siz söyleyince. Peki devam ettiğimiz zaman Şehrin Kulelerini görüyorum 2015'te yazdığınız.
Yok 2000 kaç?
2005 gözüküyor ama burada. Evet 2005 İthaki Yayınları.
Evet. O da fantastik bir yani distopik bir kitap o da. Bir kulede şehri gözetleyen birinin hikayesi.
Evet. Sonrasında Otel Odaları.
Otel Odaları benim bir takıntım da demin bir takıntıdan bahsettim ya berber diye.
Evet.
Bir başka takıntım da oteller.
Evet. Benim, bir hikaye kitabı bu roman
evet,
değil.
Yok
evet.
Hikaye. İşte otel odalarında geçen hikayeler onlar. Benim bütün filmlerimde otel var. Bu son çektiğim filmde de var.
Yol Kenarında. Ekim'de izleyeceğimiz.
Evet. Bu Kitap da otellerde geçen gene böyle tuhaf hikayelerin anlatıyor.
Hayatınız çok otellerde mi geçti? Hani
yok,
şeyden dolayı turneler
otelleri,
vesaire.
Yok yok yok. Yani otelleri seviyorum bir şekilde. Yani en sefilinden en lüksüne kadar diyeyim. Onların her birinde bir her odanın bir hikaye barındırdığını düşünüyorum. Yani bir yolculuktan geliyorsunuz ve son durağınız orası ve orada bir iz bırakıyorsunuz aslında. Yani ben her gittiğim otelin yeni otel odasında benden önceki insanların orada bir şekilde orada nefes almışlar. Dolayısıyla onların hikayeleri, orada bıraktıkları bir iz var duygusuyla bakıyorum. O yüzden bir de bu otel takıntımdan dolayı filmlerimde de çok kullandığım için İstanbul'un hemen hemen bütün sefil otellerini bilirim. Yani. Çok dolaşıyorum ve o yani siz birçok kenarda köşede kalmış çok göze batmayan sefil otelleri. Zaten mesela Rıza tamamen böyle bir mekanda geçer.
Bu arada hazır otel demişken ve hani sizin de sinema geçmişiniz göz önüne alındığı zaman American Horror Story'nin geçen sezon otel temalı otelde geçen o korku hikayesini de size ben hani nacizane önermiş olayım. Vakit bulabilirseniz izleyebilirsiniz. American Horror Story isimli değişik bir dizi var. Bilmiyorum, biliyorsunuz. Biliyorum. Orada otelde geçmişti bir önceki sezon. Konsept oydu. Hatta Lady Gaga da başrol oyuncusuydu orada. Yani Lady Gaga belki çok bir şey katmadı ama o dizi çok önemli bir dizi oyuncularıyla vesaire. O da hani tavsiye ederim madem otel tutkunuz var bu anlamda onu söylemiş olayım. Devam ettiğimiz zaman Harry Lime'ın en iyi en yeni hayatları ya da üçüncü adamı övgü 2012'de yine İthaki'den çıktı.
Evet. O da bir başka
nedir?
Obsesyonum diyeyim. Bu üçüncü adam filmi Orson Welles'in oynadığı The Third Man. O beni her nedense çok etkilemiş olan bir film. Oradaki Harry Lime karakteri ne oynar Orson Welles ve çok az görünür filmde. Yani toplasanız bir 10 dakika bile tutmaz fakat o nasıl bir etkiyse, o nasıl bir oyunculuk, o nasıl bir yetenekse çok iz bırakmış. Yalnız bende değil. Yani izleyen hemen hemen herkeste ve sonra oturmuşlar bu Graham Greene'in yazdığı bir roman. Daha doğrusu önce bir tretman yazıyor sonra onu romana çeviriyor. Oturmuşlar birçok yazar Harry Lime hikayeleri yazmışlar. Bu 60'ta 59'da falan basılmış bir cep kitabı. Bir şekilde yıllar sonra benim elime geçti bir sahafta. Ve orada hikayeler okudum falan. Fakat sonra öğrendim ki bu iş çok daha ileri gitmiş. BBC bir dizi Harry Lime hikayesi yayınlamış. Ve bunları da Orson Welles radyoda okumuş. Biraz Arsène Lupin, biraz James Bond bir karışım o Harry Lime, oradaki Harry Lime ve ben de yıllar sonra dedim ki benim de yazacağım Harry Lime hikayeleri var. Ve orada 6 tane galiba Harry Lime hikayesi yazdım. Bir de ona bir ön söz yazdım. Biraz bu Harry Lime'le olan ilişkimi, üçüncü adamla olan olan merakımı anlatan öyle bir kitap o.
Bunu da sizin çok ses getiren, internette şu an hala konuşulan Kerr romanı takip ediyor. 2014 yılında yine uzun denilebilecek, yok gerçi 2012, 2 yıllık bir aradan sonra, normal denilebilecek bir aradan sonra yazdığınız Kerr isimli roman takip ediyor. Nasıl oldu? Yani Harry Lime'ın en yeni hayatları ya da üçüncü adamı övgüden sonra Kerr'e geçiş. Eş zamanlı mı sürdürdünüz ya da bu projeyi
yok,
yazmayı bittikten sonra mı?
Bu Harry Lime hikayelerini bir yandan yazıyordum zaten. Bu Kerr de biraz öyle diyorlar ya, biraz Kafkaesk bir hikaye. Bir babasının cenazesine gelen ve geldiği o şehir kasabadan bir türlü çıkamayan bir adamın hikayesi.
Çok büyük övgüler var. İnternette takip ediyorsanız tabii bilirsiniz. Yok. Hatta insanlar hep övenler şunu demişler. Nasıl oluyor da bu roman... Siz de gelmeden araştırdım. Nasıl oluyor da bu roman yani çok ciddi ses yani kitleleri aşan düzeyde bir ses yaratmıyor gibi düşünmüşler. Yani sanıyorum o yazanların kastı şu. Yani hani bir Ayşe Kulin böyle hani bir basınca 150 bin basıyor ya. Nasıl Tayfun Pirselimoğlu Ayşe Kulin olmuyor özetle. şeklinde bir şey vardı. Birçok kişide bir serzeniş vardı. İnsanların ciddi bir fanatizmine dönüşmüş Kerr. Ve sonrasında yeni çıkan Şubat ayında ikinci baskısı olan ama Aralık ayının sonlarına doğru sizin yayınlamış olduğunuz Berber adlı roman. Hep üçüncü defadır söylüyoruz. Cinayet romanı olarak tanımlıyor insanlar. Ben de bunu bu şekilde sürdüreceğim. Enteresan bir roman. İçinde muammalar barındıran, gizem barındıran, siyasete göndermeleri olan. Nasıl yazdınız? Hangi düşünceyle yazdınız bunu? Eskiden beri planlıyor muydunuz böyle bir roman yazayım diye? Berber saplantınızı anladık ama hani bu nasıl çıktı?
Yani demin anlattığım tüm obsesyonların
bir özeti mi?
Toplamından muhtemelen. bu da bir berberin hikayesi. Bir seri katil olduğunu söylüyorlar. Yani böyle de adlandırılabilir aslında. Muhtemelen demin konuşmamızın başında söylediğim şeyle alakalı. Yani bir döngünün içerisinde gittiğimizi düşünüyorum. Ve bu bir idraksızlık çağı, bir muammalar zamanı, bir kötülük
dönemi
evet. Dolayısıyla bütün bunların benim ruhumu fazlasıyla ezmiş olacak ki böyle bir kitap çıktı.
Tabii biraz soyut oldu. Ben bunu biraz daha somutlaştıracağım. Yani kitabı da okuyan bir kişi olarak hani neler var, nasıl göndermeler var diye izninizle. Şimdi Meseret Berberhanesi'nde berberlik yapan, ya yani oranın patronu olan, orayı iflastan sonra devralmış olan bir kişi. Kitabımızın kahramanı, berber.
Babasından
aynı şekilde geçiyor. Bu iş ona. Burada tabii siz söylediğiniz için ben de devamını getireyim. Berberin seri katil olduğunu ifade ettiniz. Evet. Ama yani bu seri katil hukuk okumuş bir yıl. İşte bir yıl başka bir üniversite okumuş. İki yıl başka bir üniversite veterinerlik okumuş. İşte iki yıl edebiyat okumuş. Şiirler yazan işte çok belki bilinmeyen dergilere şairlik yönü olan naif de bir adam aynı zamanda. Yani seri katilimiz normal bir seri katil değil. Özellikleri olan bir adam. Nasıl yarattınız bu adamı?
Yani özellikler olan ama diğer taraftan söylediğiniz şey de o sıradan da bir adam. Yani bu saydığınız özelliklerin birçoğunu taşıyan binlerce, on binlerce insan var sokaklarda.
Ya seri katil deyince insanların aklına yani böyle işte para için bu işi yapan, işte bir background olmayan falan biri gelmesin. Yani baktığımız zaman roman karakterine dışarıdan işte bizim karşımıza çıkabilen yani herhangi birisi ama donanımlı diyebileceğimiz de birisi kısmen. Yani,
evet kısmen işte üniversitelere girmiş, bırakmış, tekrar başlamış, işte kendince şiirler karalamaya çabalamış. Fakat sonunda bir kendine bir rutin bir hayat seçmiş ve berber dükkanıyla evi tek başına yaşadığı ev arasında bir hayat. Bu mesela bu söylediğim şeyler aslında bir sıradanlık işaretleri. Bence işte demin anlatmaya çalıştığım şey bu sıradanlığın içerisinden böyle bir karakterin hikayesi bana cazip geliyor. Yani bu böyle bir adamın seri katil olamayacağını hiç kimse söyleyemez.
Gönderme bu. Evet. Tespit bu.
Evet. Ve bizim kafamızdaki klişelerin dışında olduğu zaman, karşılaştığımız zaman bir hakikatle biz şaşırıyoruz. Halbuki bizatihi hakikatin kendisi bu şaşkınlığın içerisinde yer alıyor. Yani bizim atfettiğimiz bir takım nitelikler aslında bizim sandığımız kadar doğru olmayabilir. O yüzden yani bu sıradanlık diye altını durmadan çizdiğim şey aslında bu sıradanlığın da bir sıra dışılık taşıyor olmasıyla ilgili.
Tabii çok detaya girmeyeceğim kitapla ilgili ipucu vermemek için. Bu arada tabii iletişim yayınları da öyle bir kapak sayfasını özet yazmış ki yani işinden çıkılır gibi değil. Yani hani birçok şey var ama anlaşılmıyor. Daha anlaşılır kılmaya da çalışacağım. Güncel siyasete göndermeler olduğunu da düşünüyorum. Var mı diye size soracağım ama öncesinde şu cümleyi ilave etmek istiyorum sizin kitabınızda. baş patlamalar oluyor. Hani sebebine çok girmeyelim, önemli değil. Okuyucu bunu görsün, okusun. Başbakan da İçişleri Bakanı da istifa etmesi gerektiğini söyleyenlere bunun korkaklık olacağını ve memleketi kana bulamak isteyenlerin ekmeğine yağ süreceğini söylemekteydiler. Hı hı. Var mı güncel siyasete gönderme?
Güncel siyaset diye radyoyu açtığınız ya da televizyon açtığınızda duyduğunuz şeyler bir paralellik varsa var. Ama bu demin anlatmaya çalıştığım şeyle ilgili.
Evet.
Yani bir genel huzursuzluk
yansıması. O zaten siz içinizde onu biriktirdiniz. Bu kitapla dışa vurmuş oldunuz.
Yani muhtemelen bu derin huzursuzluk, yani benim hissettiğimi bir romanda ifade etmem belki daha dikkat çekici. Lakin bu, bence bu huzursuzluğu demin anlatmaya çalıştığım sokaktaki adamın da duymadığını söyleyemeyiz. Ya da onlar başka türlü ifade ediyorlar. Ama benim bu özellikle bu romanda demin anlatmaya çalıştığım gibi genel bir korku atmosferinin bütün dünyayı sarmış olan, yalnız bu memlekete ait bir hikaye de değil bu. Yani bir cehennemin kapısına doğru yuvarlanıyoruz duygusu içerisinde. Hmm. Dolayısıyla onun sonucunda da böyle bir şey, bir kitap çıkıyor.
Kitabınızdaki karakterlerin harflendirildiğini görüyorum. Yani hani M var, N var. İsimler de var, evet. Yani ama harflerle ne kastettiniz? Niye böyle yaptınız? Yani
özellikle bir şeye işaret etmek, özellikle atfetmek adına...
Üstünü alabilirdi biri. Siyasi karakterler olduğu için belki.
Onunla alakalı değil. Yani bu siyasi karakter olmasıyla alakalı değil. Herhangi bir kimlikle alakalı olması. İkincisi, M çok enteresan. James Bond'da da vardı, biliyorsunuz. Bunların bu kimliklerin bu ya da bu harfin neye tekabül ettiğine dair bir şey bilmeyiz. Fakat onun arkasına dolduracak bir fikrimiz vardır. Hmm. Bir de bir gizem var tabii bunda. Yani bir kimlik var. O kimliğin ne olduğuna bir türlü karar veremiyoruz. Aslında dikkatli okuyucunun, sizin de fark ettiğinize inandığım bir şey var kitapta. Bu kimlik meselesi üzerinde esasında duruyor. Yani esas zemin, bu kitabın zemini üzerinde inşa ettiğim hikaye aslında kimlik hikayesidir. Hı hı. Yani benim yine takıntılarımdan bir tanesi bu. Ben o değilim filmi tamamen bunun üzerine. Aslında bu berber de bir kimlik meselesini irdeliyor. O yüzden bu harflerin de bu kimlik biriyken başka birisi olma ya da başka birisiyken kendini saklamaya çalışmayla alakalı olarak işaret ettiği bir şey var tabii.
İnsan neden seri katil olur diye konuşacağız birazdan Tayfun Pirselimoğlu'yla. Çünkü karakteri berber, aynı zamanda seri katil part-time. Aslında part-time değil, full-time gibi neredeyse. Full-time, evet. Bunu konuşacağız ama bir isterseniz programımızın bir bölümüne geçelim, guruya geçelim. Gurudan biz bilim haberlerimizi alalım. Ne hazırladı bizi acaba? Bugün neyin guruluğunu yapacak? Sonra tekrar sizinle değerli Tayfun Pirselimoğlu sohbetimize sürdürürüz. Bu arada siz de katılmak istediğiniz sorularınız varsa da bizim gurumuza, programımızın gurusuna sorabilirsiniz. Öyle vermiş mi olduğu bilgilerle ilgili. Sohbete siz de dahil olursanız çok mutlu oluruz. Guru merhaba.
Merhabalar Serhat Hocam.
Nasılsın?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biraz rahatsızım.
Geçmiş olsun.
Sağ olun, teşekkür ederim. Tayfun Bey, size de merhabalar diliyorum.
Merhaba, merhaba. Geçmiş olsun diyorum ben de.
Teşekkür ederim.
Çok gönlü bir sanatçı şu an stüdyo konuğumuz. Benim de tedirginliğimden anlamışsındır sevgili Guru. Elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırdım. Çünkü yani hem bir ressam uluslararası çapta, hem edebiyat adamı, hem sinema adamı, bir yönetmen. O yüzden ben de birazcık heyecanlıyım Tayfun Bey'le aynı stüdyoda olduğum için. Var mı söyleyeceğin, soracağın bir şey Tayfun Pirselimoğlu'na?
Tayfun Bey'e hangisini yapmak daha en çok hoşunuza gidiyor? Yönetmenlik mi, resimlik mi, kitap yazmak mı? O, yani bilmiyorum, hangisi daha çok hoşuna gidiyor, onu sormak isterim.
Şöyle
ya, hangisinden daha çok zevk alıyor? Yani muhakkak hepsini alıyorsunuzdur ama bir parça daha önde olan hangisi?
Tabii ki Sinan, yani yönetmen tarafım daha ağır basıyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu birkaç yerde söyledim. Yönetmenlik yapmak, sinema içerisinde olmak sahiden çok hırpalayıcı bir iş. Biraz kendimi iyi hissettiğim ve kendi başıma cenk ettiğim, başkaları olmadan cenk ettiğim bir alan olduğu için mesela edebiyat, yani bir hikaye yazmak, roman yazmak biraz beni sağalttığını düşünüyorum. Yani diğer tarafta aldığım yaraları orada pansumanov oluyor gibi diyebilirim. Yani resim yapmak da öyle biraz. Yani bir terapi bir yandan. Çünkü diğer taraf çok hırpalayıcı gerçekten.
Anladım. Ya ben
ama daha çok seviyorum, onu da söyleyeyim.
Değil mi? Ben senin üstadın bir filmimize gitmiştim. Biraz tesadüf olmuştu. Saçı seyretmiştim. Hı-hı. Ben genellikle aksiyon filmlerini çok hoşlanırım, çok seviyorum. Ama benim bir arkadaşım var, rahmetli bir arkadaşım. Rahmetli diyorum, öldüğü için değil ama bayağı o zaman bir görüşmüyoruz. Senin çok büyük bir hayranınız. Kitaplarınız olsun, filmleriniz olsun. Seni bir filme götüreceğim dedi. Siz birbirinize gitmiştiniz, Taş filmini seyretmiştim.
Sizin için zor bir zaman olmuştur.
Estağfurullah. yani mi?
Hocam açık konuşabilir miyim? Ben biliyorsunuz, başta da söyledim, aksiyon filmlerini çok seviyorum. Yani
sesinizi biz şu an tam olarak alamıyoruz. bir problem var. Çekmeyen yani, bir yerdesiniz sanıyorum.
Hayır. Kesinlikle eleştiri falan zaten haddinize değil hocamızı. Yani kişisel karakteristik bir özellik. Birazcık hani bana birazcık ağır geldi filmimiz. Ama gerçekten güzel filmdi. Hamdi'ydi galiba.
Doğru.
Terip satan bir Hamdi, bir Meryem adlı bir bayanla bir...
Bravo. Ben isimleri unutuyorum, siz hatırlıyorsunuz. Bravo.
Ne zaman gitmiştin Guru?
2012-2013 falandı galiba yılları. Çok eski bir film değil yani. Hatırladığım kadarıyla değil mi hocam?
Zaten konuştuk. Filmlerin tarihlerini falan konuştuk zaten.
Yok dinlemedim onları fazla. Güzel bir filmdi. Tarla başında geçiyordu galiba o kısmı.
Doğru.
Ben de o civarda ikamet etmiştim.
Guru, ben Altın Koza'da senin gibi bir insana verdiği cevapla noktalamak istiyorum bu kısmı.
Hazırım.
Altın Koza, sonra tabii konuya geçeceğiz. Altın Koza çerçevesinde bir filmin galasında, Pus filminin galasında neden güzel sonuçlanmayan filmler yapıyorsunuz dediği zaman birisi kibarca, Tayfun Bey, maalesef ben sıkıcı filmler yapıyorum. Seyirciyi zorlayan, onu kolaycılığa alıştırmayan, yorumlama sürecinin içine katan filmler yapmayı tercih ediyorum. Bahsettiğiniz tarzda filmler yapan yönetmenler de var. Gidiniz onların filmlerini tercih ediniz şeklinde verdiği cevabı sana güzel, aynen bayıldım. İletiyoruz. Ve izninizle iletmiş oldum sizin cevabınızı.
Yani böyle okununca çok yukarıdan bir ifadeymiş gibi görüyor. Muhtemelen evet, böyle bir şey demişimdir ama bu üslupla
gidiniz demiştim. Yani gidiniz onları izleyiniz beyefendi şeklinde. Yok, o zaman yumuşatalım. Yani,
ama ben hocama öyle bir serzenişim olmadı. Gayet tabii. Zaten abdüme değil, öyle bir şeyim kesinlikle olmadı zaten.
Hayır, şu var. Ben özür dilerim, sözünüzü kestim. Yani herkes en önemli şey bir filme gittiğinizde ondan alacağınız zevktir. Yani siz ondan hoşlanıyorsunuz. Kimse bunun niye böyle olduğuna dair bir soru soramaz. Yani ben de böyle film yapmaktan hoşlandığım için öyle filmler yapıyorum.
Tabii ki. Evet. Yani
peki Guru, bugün sen
hayranınız ya, o filme de çok bayılarak çıktı. Gerçekten çok güzeldi.
Biz de arkadaşınıza bayıldık. Bugün size yeterince bayılamasak da arkadaşınıza da biz de buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Gelelim sizin bu haftaki guruluğunuza. Neler hazırladınız bize?
Ben biraz sıkıcı olacak.
Beyefendi, çok sıkıcı olacaksa niye hazırladınız
ama
o zaman?
İşte hazırlayıvereyim dedim yani.
Ben alışkınım.
Hocam, şimdi hocam dedi ki siz çok sıkıcısınız diyecek bana şimdi.
Estağfurullah, demeyiz öyle bir şey olur mu?
Neyi hazırladım size onu söyleyeyim. Uyuşturucularla ilgili bir kısa bir bölüm hazırlamak istedim.
Peki, kısa bölüm.
Uyuşturucuların beyninize etkilerini.
Bu hafta uyuşturucu gurususun yani.
Uyuşturucu, evet, uyuşturucularla ilgili kısa bir bilgi vermek istedim size.
İnşallah sonucu olumlu bir şeye bağlamayacaksın. Olumlu bir katkısı olur filan gibisinden bize ceza almamızı gerektirecek bir şey yok değil mi? Hani eleştirel bir biçimde bitiriyoruz. Beynimize tabii, verdiği olumsuz etkileri o zaman.
Tabii ki. Yani vücudumuzu bir bütün olarak önce ele alıyoruz. Vücudu bir bütün olarak var olabilmesi için kendi mekanizmalarını dengeleyip dış dünyayı etkileyebilmesi için gerekli temel unsurlar. Yani sinir sistemimiz ve bunun merkezi organı olan beyin. Beyin bahsedilen fonksiyonunu yerine getirebilmek için bir iletişim ağı kuruyor. Ve kontrol merkezi, hücreleri.
Evet.
yolu beyinden çıkıp vücuda yayılan ve vücuttan beyin merkezlerinden aldığı uyarıları beynin diğer merkezlerine taşıyıp orada bilgiyi işleyen, buradan da vücuda aktaran kablolara ve devrelere benzetebiliriz aslında beyni. Şimdi ilginç olan şu, bu kablolar ve devreler süreklilik arz etmek, nöronlar aralarında mikroskobik boşluklar bulunur bunlar arasında. Bu boşluğa gelen elektriksel uyarılarda buradaki özel kimyasal maddelerin, biz bunlara nörotransmitter diyoruz, aracılığıyla diğer öteki nöronlara, dolayısıyla gideceği noktaya ulaşabilir. Şimdi eğer bu sihirli maddelerden yoksun olsaydık, yani bu madde olmasaydı, beyin kendine affedilen hiçbir özelliğe sahip olamaz.
Tamam, neymiş o maddeler?
Bu maddeler kimyasal maddeler. Biz buna nörotransmitter diyoruz. Şimdi uyuşturucular ne yapıyor? Uyuşturucular bu var olan vücudumuzdaki bu kimyasalları harekete geçiriyor. Bunları miktarını arttırarak beyine çeşitli uyarılar gönderiyorlar.
Evet.
Bu şekilde de beynimiz istem dışına çıkıyor. İstem dışına çıktığı zaman da vücuda hakim olamıyor. Şimdi beyin ve vücut arasındaki o kablolar koptuğu zaman da vücuda zarar vermeye başlıyor. İşte uyuşturucu maddeler de tam burada devreye giriyor. Nörotransmitterlerin salgıladığı nöronlardan sonra gelen, nöronda tanınması ve belirli bir etkiye yol açmasını sağlayan alıcılar normal yapısını bozuyor. Ya da vücuttaki normal nörotransmitterlerin seviyeleri aşırı şekilde...
Şu kelimeyi bir daha söyleme, bizim anlamadığımız şu kelimeyi bir daha tekrarlama lütfen. O kısmı geç.
Yani ben bunu çok araştırdım. Başka bir gerçekten...
Tamam, bizi duymak istemiyorum onu. İlgimi çekmiyor. Kimyasal da, evet.
Kimyasal diyelim. Bu kimyasalları çeşit şekilde arttırıyor, azaltıyor ve vücuda çok büyük zararları oluyor.
Tamam, oluyor. Sonra ne oluyor?
Yani beyin, vücut arasındaki kablolar, devreler kopuyor.
Anladık, kopuyor.
Kendi kendine zarar veriyor, zarar vermeye başlıyor. Mekanizmalar devre dışına çıkıyor. Her şeyin doğallığı, kimyasal bozuluyor. Ve bu şekilde de vücuda çok büyük zararlı
oluyor. Tamam, evet, zarar oluyor. Başka, evet.
Başka psikolojik
etkisi de oluyor, olumsuz etkisi oluyor. Hangi maddeler bunlar?
Bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Kokain mesela. Kokainle ilgili örnek vermek istiyorum. Kokain bu kimyasalların yerinde kalmasını sağlıyor. Fakat beyni bir dopamin seli meydana getirdiği için bu da bağımlılık yaratıyor kokainlerde. Kokainin sürekli kullanımı, karar verme ve merkezi değiştirici bu yarıcı karşı...
Beyefendi, sürekli kullanımı derken ara sıra kullanabilirsiniz anlamını mı çıkaracağız bu programda bundan?
Yani mi? İşin tıbbi gerçeği şöyle, çok fazla aralıklarla kullanıldığı zaman bağımlılık yapmıyor kokain.
Beyefendi, ne dediğinizin farkında mısınız şu an?
Yani tıp bunu söylüyor. Yani ben
biz bunu yapmıyoruz, önermiyoruz. Tıbbın söylediğini söylüyorsunuz. Evet, kaynak belirtin. Kaynak belirtin. Popular Science söylüyor
popular
bunu.
Science, evet. Peki. Popular Science söylüyor diyelim. Evet, yani marijuana var.
Marijuana ne yapıyor marijuana? Ne zararı var? Bu arada ABD'de serbest herhalde değil mi Tayfun Bey? Bu belli bir kısmı marijuana'nın.
Bilmiyorum da galiba İsrail'de öyle bir şey.
İsrail'de serbest. Evet.
Ya bunların hepsinin vücudun doğal akışını bozduğu için hepsinin yan etkileri ve zararları var. Kesinlikle kullanılmasını zaten tekrar söylüyorum, kullanılmaması.
Peki bir şey soracağım. Popular Science yaptığı araştırmada faydaları da var mı demiş? Yani öyle mi anlıyoruz?
Faydaları var. Hayır. Öyle bir şey anlamıyoruz. Faydaları var değil.
Tamam, zararları var. O zaman ne zararı olduğunu siz bize söyleyeceksiniz herhalde bu programda.
Zararları söylüyorum işte. Vücudun doğalını bozarak vücudun çeşitli organlarına, iç organlarına zarar veriyor. Vücudun kimyasallarını bozuyor. Bütün bu uyuşturucu maddeler. Uyuşturucu maddelerin etkisini, neden uyuşturucu madde alınca insanlar mutlu oluyor? Çünkü beynin bir ödül merkezi var. Bu ödül merkezinde korkuları düzenliyor. Bunları baskılıyor. Yani sinir sistemlerini baskılayarak bu uyuşturucu maddeler acıyı ve korkuyu azaltıyor. Mutluluk hormonu, her insanda bulunan mutluluk hormonu 2-3 katına çıkarak insanın geçici bir şekilde mutlu olmasını sağlıyor. İnsanlar da bu yüzden zaten uyuşturucu maddeler alıyorlar. Geçici bir mutluluk duymak istiyorlar.
Daha gibi. Fazla serotonin salgılanıyor ama evet. O ilacın etkisi bitince salgılanacak serotonin de kalmadığından insanlar bu down oluyorlar dediğimiz şeye dönüşüyorlar mı anlıyoruz?
Evet. Çöküş dönemlerine geliyorlar ve insanlar gerçekten iç organa bir zarar verdiği için bu her şekilde tekrar altını çizerek söylüyorum. İnsan sağlığına kesinlikle zararlı. Kısa süreli evet mutluluk veriyor ama etkisi çok büyük. Olumsuz etkisi. etkileri.
Şimdi sevgili Buruş, şöyle gireyim araya. Tabii ki bunlar zarar veriyor. Yani fiziki zarar, işte ruhi çöküş falan, bunları biliyoruz zaten. Hani kamu spotuna dönmesin diye araya girdim. Burada sanıyorum hani hangisi, işte kokain ya da marijuana ya da diğer şeyler, hani spesifik olarak neye zarar veriyor şeklinde. Hani genel olarak zarar veriyordan ziyade bunu mu yapmak istiyordun?
Ya mümkün, evet. Mesela mantar yine, yani tabii çoğu insanlar bunu, bu konuları yabancı. Hani mantarın da, mantar uyuşturucu mudur? Evet, mantarın da uyuşturucudur. Mantar da tabii zehirli mantarlardan bahsediyorum. Hani evet, doğada sürekli hani bilmiyorsunuz, toplamayın falan.
Efendim, zehirli mantar yerseniz zehirlenirsiniz. Bununla uyuşmazsınız ki.
Evet, yani bunlardan uyuşturucu yapılıyor. Mantarlar da sindirim sürecini etkiliyorlar. Sindirim sürecinde çeşitli halüsinasyon görmemizi sağlıyorlar. Şimdi bizim sistemimizi mahvediyorlar. Mantarların özelliği bu.
Evet.
Morfin ve kodein gibi maddeler vücudun DNA yolladığı acı mesajlarını engelliyorlar. Sinirsel etkiliği hafifletiyorlar. Opioid reseptörlerini ele geçirip beyni dopamine boyuyorlar. Ama tabii bunların hepsi geçici. Geçici olduğu için de belli bir süre mutluluk diyorsunuz. Ama uzun vadede vücudu çökertiyor.
Evet. Özetle sonuca bağlayalım sanıyorum.
Sonuca bağlıyorum. Kesinlikle bu maddelerden uzak duruyoruz. Evet, ilk başlarda aldığımız zaman mutluluk hormonu beyni kandırıyor. Mutluluk hormonunu arttırıyor. Çeşitli kimyasallarla belli bir süre gerçekten insan kendini iyi hissediyor. Ama ondan sonra döndüğümüz zaman daha ağır şartlarla karşılaşıyoruz. İç organlarımızdan başlayarak vücudumuzun her yerinde bize zarar veriyor. Hele bir de bağımlılık yapıyorlar bunlar zaten. Belli bir süre kullandıktan sonra geri dönüşü çok zor oluyor. Geri döndüğünüz zaman da eskisi gibi olamıyorsunuz. Kesinlikle uyuşturuculardan uzak durmamız gerekiyor.
Peki, teşekkür ediyoruz. Bu verdiğimiz, bugün kamu spotu oldunuz siz.
Kamu spotu tarzı oldu, evet. Tamam. Ama
bugün
yani
kamu spotuyuz.
Dikkat çekmek istedim.
Çekmek istediniz. Ben de hani bugün uyuşturucu gurusu olacağım deyince, ben de hani uyuşturucuyla ilgili acaba hani spesifik olarak hani tam olarak tarihi batı ya da ne bileyim hani olumluymuş gibi gözüken özellikleri falan gibi oldu. Yok. Ama olsun, bu mesajı da vermiş olalım buradan RSFM aracılığıyla. Sizden sonra eğer uyuşturucu içmek üzere olan varsa, tam böyle bir şey sarmak üzere olan birileri varsa, mesela esrar ya da ne bileyim kokain almak üzere olanlar varsa, bizim sindirim sistemimiz olumsuz etkilenecek diye hemen bırakıp çöpe attılar derhal. Bu katkınızdan dolayı da tüm dinleyiciler adına teşekkür ediyoruz size. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın
sevgiler. Şimdi tekrar sizin Berber adlı son şaheserinize, eserinize dönelim. En son kaldığımız yerde şunu soracağım demiştim. İnsan niye seri katil olur sorusunu da ben bu kitabı okurken sordum kendime. Şunun için sordum. Berberin paraya ihtiyacı yok. Hatta öyle ki yani aldığı parayı seri katil hani bir ihtiyaçları için kullanmıyor. Yani para, özellikle bu mesajı vermişsiniz, bir yerde birikiyor. Yani çok da bir ihtiyacı yok. Yine ideolojik olarak da hani saplantı olup da ben bunu öldüreceğim, yani işte bu benim işte dinimle ilgili bir şey söyledi ya da benim desteklediğim siyasiyle ilgili bir şey söyledi tarzı bir ideolojik saplantısı da yok. Peki niye seri katil oluyor berber ve bu soru genelde de insan niye seri katil olur?
Siz sordunuz, bir cevap buldunuz mu?
Bulamadım. O yüzden size sorayım istedim. Bu, sizin yardımınızda belki bulacağım şu an. Yani sizden alacağım böyle ufak favorlarla belki bir şekilde bir sonuca bağlamış olacağız.
İnşallah öyle olur. bizim genellikle edebiyatın bir ödevi olduğunu düşünen çok okuyucu vardır. Bence edebiyatın ya da sanatın bizatihi kendisinin bir ödevi varsa, o ödev de sizin demin sorduğunuz soruları sormak. Yani okuyucusunda ya da izleyicisinde bu niye böyle diye bir soru işareti yaratmak ve bu soru işaretinin arkasında kendince cevaplar bulmak. Yani benim filmlerimde de var. Evet. Demin sizin söylediğiniz o zaman ettiğim laf da biraz onunla alakalı. Yani izleyicinin izleyiciye bir şeyi sunduktan sonra bunun karşılığı da budur ve şimdi bunu alıp çıkıp gidebilirsin demek benim çok sevdiğim bir yöntem değil. Dolayısıyla bu sorunuza bir cevap vermeyeceğim ama yani direkt sizin istediğini beklediğinizi ummadığım şekilde cevaplamayı
zaten istedim. Ben kitabı konuşurken de hani bunu vurgulamak istedim aslında. Hani tam bir cevabı olmayabilir ama ne
kitabın, düşünüyorsunuz? Kitabın içerisinde birçok evet. cevabı olmayan ve evet. bu niye böyle diye soracağınız şeyler var. Fakat benim yaptığım iş bizatihi zaten bu. Niye böyle şeyler var sorusunu sordurmak. Bunu da dediğim gibi yine de bunu bir ödev ya da bir zorunluluk sonucu yapıyor değilim. Yani edebiyat ya da sanatın bizatihi kendisinin aktığı mecranın bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun sizin sorduğunuz sorunun cevabını bu adam şundan dolayı böyledir diye bir cevap vermek açıkçası biraz bana haksızlıkmış gibi, kendime yapılan bir haksızlıkmış gibi. Yani kitabın bütününün ve kitabın içinde geçen başka birçok unsurun bütün bunların amalgamasından bu kitabı bitirdiğiniz zaman kafanızın içerisinde bir karakter oluşuyor. Dikkat ettiyseniz kitabın içerisindeki o ana karakterin ismi yok. Dolayısıyla sizin zihninizde onun alakalı bir resim, muhtemelen belirsiz bir resim var. İşte o belirsizlik benim çok ilgimi çekiyor. Yani sizin kendi tasavvurunuzla oluşturduğunuz bir karakter o. Ben onun sadece böyle outline, çok genel bir şeyini çiziyorum. Yani hayatına dair bir takım ipuçlarını gösteriyorum. Onun günlük hayatın içerisindeki rutinini anlatıyorum. Nasıl, neden salep içtiğini ya da nefret ettiğini anlatıyorum. Dolayısıyla bütün bunların toplamından okuyucu olarak sizde bir karakter oluşuyor. İşte o aslında o sizin sorunuzun cevabı sizin yarattığınız karakterin içerisinde. Aslında sizde de var. Siz de biliyorsunuz onu. Fakat onu teyit ettirmek istiyorsunuz bana.
Güçlü bir karakter. Şimdiye kadar hiç bir seri katili yakın hissetmemiştim kendime, yani okuduğum kitaplar içerisinde geçen katillerden, ama yani sizin anlattığınız, sizin yarattığınız berber olarak geçiştirdiğimiz ismi olmadığı için karaktere de etkileyici buldum. Yani hani bunu da ifade edeyim. Olay örgüsü ve karakter yaratımı bu anlamda çok yukarılarda sanki.
Bunu duymak çok mutlu ediyor beni. Çünkü biraz da edebiyat böyle bir şey. Yani ya da benim yapmak istediğim edebiyat, benim yazmaya çalıştığım roman bu okuyucuyla kurduğum ilişkinin bu zemin üzerinde gerçekleşmesini istiyorum. Sizde olmuş mesela.
Peki Türkiye'deki berber dışında mevcut olan, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan, benzer demeyeyim ama hadi aynı grupta belki, hani cinayet daha doğrusu başlığında kategorize edebileceğimiz romanları ve bu romanların yazarları nasıl buluyorsunuz?
Doğrusu çok yakın takip ettiğimi söyleyemem. Olabildiğince okuyorum ama atlamış olacağım birçok şey de vardır. Dolayısıyla burada da bir haksızlık yapmak istemem. Bunun tam buna tekabül eden başka kitaplar var mı? Yani bu karakter.
Yok. Bilmiyorum. Yani ben aslında lafı biraz dolaştırdım. Hani Ahmet Ümit'in de yazdığı işte bu polisiye kitabı değil bu arada. Hani dinleyicilere onu söyleyelim. Değil ama hani işte ama cinayetler polisiye, geçiyor
yok,
filan.
Polisiye olduğunu söyleyenler de var ki evet. Onu da kabul ediyor.
Yani genel kategori, yani genel başlıkta mesela Ahmet Ümit'in tarzında bir polisiye değil. Çünkü evet. Polisin gözünden değil. Yani polisler bu kitapta sadece figüran rolünde. Ama Ahmet Ümit'in kitaplarında polisler bizzat işte komiser Nevzat ana karakter gibi.
Bir de bir şey
gibi.
Var. Yani bizim
o yüzden polisiye demedim. Yoksa tabii ki polisiye de diyebiliriz.
Bir cinayet ya da polisiye romanının şeysi, ana unsuru bir cinayet işleyen birisi, onu bulmaya çalışan karakter evet. üzerine kurulur.
Burada o yok mesela. Bu kitapta o yok. Var mı sizce?
Yok. Bir de şu da var. Yani ya da bir şöyle bir polisiye de olabilir. Siz cinayeti işlediğini biliyorsunuz. Fakat onun bir şekilde yakalanmasını izliyorsunuz. Bu da polisiye içinde bir janr olarak var. Lakin bu kitabın esas derdi bu değil.
Evet, nedir derdi?
Demin anlattığım şey. Yani bu bugünkü yaşadığımız dünyanın evet, içerisinde doğru. sıkışıp kalmış ruhumun
dışa vurumu.
Dışa vurumu evet, diyebilirsiniz. Evet.
Ben başka bir şey mi acaba olacak dedim yoksa tabii onu sonuna kadar algıladık yani hani onu ifade etmiş olayım. Peki sizin sinemayla ben bu edebi kişiliğinizi birleştirdiğim zaman acaba Berber'den de güzel de bir film çıkar diye tahmin ediyorum.
Evet.
Özellikle onun o psikolojik şeyi hani analizi güçlü bir analizle enteresan bir film olur diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz, yapacak mısınız?
Düşünmüyor böyle bir şey? Değilim. Evet, var aklımın bir tarafında böyle bir şey. Ama ondan önce Kerry çekmeyi planlıyorum.
Aha,
bir önceki evet. roman. Aslına bakarsanız o epey bir yol almış ve belli bir yere gelmiş bir evet. projeydi. Lakin bu şeyden dolayı işte o bu şimdi çektiğim filmin evet. yol kenarının mevsim olarak öne almam gerektiği için önce onu çektim. Şimdiki planım aslında
Kerry çekmek.
Lakin dediğiniz de doğrudur. Bu Berber de kafamın içinde dönüp duruyor.
Evet, çünkü Berber yani sadece sizin tarzınızda değil, sizin tarzınızla hani vizyon çok umurunda, yani çok belki şeyinizde umurunuzda değil bu anlamda hani vizyon izleyicisini çekmek. Evet. Kendi sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Bunu programda anladım. Daha öncesini de anlamıştım gerçi. Programda teyit etmiş olduk. Ama o izleyiciyle de sizin tarzınızın Berber'de çok net buluşacağını ben düşünüyorum.
Evet, çünkü merak unsuru.
Evet.
Biraz
muammalar
sizin demin söylediğiniz gibi yani biraz kolay okunuyor olmasının bir nedeni de bu merak unsurunu evet. sürekli okuyucuda oluşturmayı başarmış olmasıyla alakalı olabilir. Merak ediyoruz. Bu anlamda öyle kitabın böyle bir sinemada da karşılığı en azından daha hızlı daha az can sıkacak bir film haline dönüşmesi mümkün olabilir.
Peki bu romanla ilgili olarak sizin vaktimizin de daraldığını düşünecek olursak son olarak söylemek istediğiniz ya da genel olarak sizin RSFM dinleyicileriyle paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa onları da ben almak isterim. Son soracağım soru bu olacak. Hani bunu bir taraftan düşünün diye bu soruyu şimdi söyledim ama asıl burada hani son olarak soracağım birkaç sorundan biri de Türk romancılığı anlamında sizi kim etkiliyor en çok? Yani dünya edebiyatıyla Türk edebiyatında sizi etkileyen biri var mı?
Ama önce dünyadan
peki.
başlayayım.
Olur.
Beni çok esas etkileyen açıkçası isimler yurt dışındaki önemli edebiyatçılar. Dino Buzatti'yi çok seviyorum. Yani dönüp okuyorum. Nabokov.
Tanrı'yı gören köpek.
Evet.
Evet.
Esas Tatar Çölü tabii.
Evet.
Nabokov çok sevdiğim bir Julio Cortazar. Ya bunlar çok büyük hı-hı, isimler hı-hı. ve yani bir başınız derde girdiği zaman hı-hı. sığınabileceğiniz limanlar. Hı-hı. En azından benim için öyle yani demin söylediğim gibi hani iyi film nedir? Sevdiğiniz yönetmenler deyince İşte keşke bunu ben çekseydim duygusu ile ayrıldığım filmlerdi dedim ya. Bu büyük yazarlar da öyle.
Popüler
yani.
Yazarları okur musunuz günümüz edebiyatında? Mesela Paulo Coelho'lar vesaire o anlamda.
Çok okumuyorum. Yani elime geçtiği zaman okuyorum. Fakat öyle çok yakından takip ettiğimi söyleyemem. Türkiye'de de tabii çok önemli isimler var. Toptaş. Hasan Ali Toptaş çok önemli bir yazar.
Geçen hafta gelen konuğumuz da Hasan Ali Toptaş demişti.
Çok insan olarak da tanıdığım için çok hoş bir insan. Yani sahiden yazar olmak için bu dünyaya gelmiş. Ve iyi insan. Çok iyi yazarların içinde iyi insan çok fazla yoktur doğrusu.
Aa, enteresan. Bundan güzel bir haber başlığı çıkar. Yazarlar içinde iyi insan çok yoktur.
Biraz ruhunu biraz şeytanla alışveriş hali denilebilir yani. Bu sanatın birçok alanıyla. Çünkü egonuzu çok test ettiği bir alan bunlar. Bu kolayca baştan çıkarabilirsiniz. İşte bu anlamda iyi şair, iyi yazarların da bu testten çok kolay geçtiklerini düşünmüyorum doğrusu.
Başka?
Başka?
Türk edebiyatından.
Mesela Enis Batur çok önemli.
Enis Batur.
Yani yazmanın felsefesiyle alakalı ve her bir kelimenin denk düştüğü anlam üzerine kafa yoran bir zihin. O yüzden önemsiyorum. Öyle.
Evet. O zaman ben hani size de bir kafanızda toparlamak için de zaman vermiş oldum. Son olarak sizin bu tekrar soracağım dediğim kısma geçecek olursak söyleyeceğiniz son bir şey mesaj olarak da verebilirsiniz ya da genel olarak vermek istediğiniz bir mesajınız varsa onu da alabiliriz. Son sözlerinizi alalım. 55.5 geçiyor.
Berberle alakalı söyleyeceğim.
Nasıl isterseniz.
Yani bu kitabın doğrusu umduğumdan daha fazla ilgi görmüş olması beni sevindirdi. Umduğumdan daha fazla dememin nedeni benim şöyle bir handikapım var. Beni yönetmen olarak bilenler yazarlık tarafımdan çok haberdar değiller. İşte bir sergi yaptığım zaman sen
onu da mı merak
yönetmen değil miydin diyenler var filan. Dolayısıyla bu aslında birbirini çok besleyen ve bir yandan da yani bunun tüketicisiyle olan ilişki adına da çok biraz da sıkıntı doğuran bir hal. Halbuki dünyada bütün bu yani hem ressam hem yazar hem de yönetmen olan önemli insanlar da var. Fakat her halükarda onları biz bir titreleriyle ilk aklımıza gelen ve kendimize daha yakın bulduğumuz titreleriyle yaptığı işte ilişkilendirmeyi seviyoruz. Bu kitap biraz beni yazar olarak da daha fazla, daha geniş bir kitle
insanla buluşturduğunu
düşünüyorum. İyi midir? İyidir herhalde diyorum ben.
Yine mesafeli bakıyorsunuz ama yani hani filmlerinizde kendi kitleniz hitap ettiğiniz kitle dışında yeni insanlarla şu an sizi kucaklaştırdı. Ama Kerr de bu kucaklaştırmıştı bu arada bence.
Bunu şunun için söylemedim. Yani daha çok insan beni okusun, daha çok insan tanısın anlamında değil. Fakat sonuçta demin anlattığım hikayedeki gibi. Yani Roma'da sokakta giderken birisinin bana gelip ellerime sarılarak beni tebrik etmesinden yani bu kadar
ödül, gerçek ödül bu dedin.
Bu kadar naif ve bu kadar sıradan bir ilişkiden bahsediyorum. O benim için kıymetli olan bu.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Çok mutlu olduk. Sevgili dinleyenler, Tayfun Pirselimoğlu İletişim Yayınları'ndan çıkan son romanı Berber'le bizimleydi. Ama sadece Berber'i konuşmadık. Çok yönlü bir sanatçı olan Tayfun Pirselimoğlu'nun genel kariyerini konuştuk. Ressamlığından bahsettik. Senaristliğinden, yapımcılığından ve bilhassa da yönetmenliğinden bahsettik. Ekim ayında Yol Kenarında
Yol Kenarı
isimli filminin izleyiciyle buluşacağını söyledi. Birçok filmi, birçok sanat filmi Tayfun Pirselimoğlu'nun. Sanat filmi de ne demekse hani öyle adlandırılır ya. Birçok filmi birçok festivalde ödüller almıştı. Ulusal ve uluslararası festivallerde. Bunları konuştuk Tayfun Pirselimoğlu'yla. Ve Berber'in de bir sinema projesi olarak gelebileceğini ama Kerr'den sonra gelebileceğini, kafasında bir proje olduğunu da RSFM dinleyicileriyle paylaşmış oldu. Bu da kitabı bayılarak okuyan, hemen bir gecede, bir buçuk günde daha doğrusu bitiren bir kişi olarak da beni de mutlu etti. Bunu da ifade edeyim. Evet, Tayfun Pirselimoğlu'na tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Gündem dışının sonuna geldik. Gelecek pazar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'dan 18'e RS.